Merhaba değerli izleyiciler. A9 TV'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Cem Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte karşınızda olacağız. Hocam nasıl başlayacağız bugün?
Estağfurullah. Bugün yine evrimcilere darbe vurarak başlayabiliriz. Çünkü şöyle evrim diyor ki evrimciler, yaşam mutasyonla oluşturuyor. Mutasyon ne? Bizim bütün canlılarda bulunan genetik harita var. Ne bunun adı? DNA. DNA neden oluşuyor? 4 tane molekülden. Harf diyoruz ama onun molekül aslında. 4 tane ayrı molekül. Adenin, guanin, sitozin ve timinin sıra sıra dizilmesiyle. Ama çok anlamlı diziler oluşturmasıyla, çok bilinçli hareket etmesiyle, öyle zahiren öyle görünüyor. Oluşmuş bir bilgi hazinesi. Çok büyük bir bilgi hazinesi. İçinden 1 milyon ansiklopedi sayfası oluşturacak bilgi çıkıyor DNA'nın, insan DNA'sının. Evrimciler diyor ki bu mutasyonla oluştu diyor. Yani var olan bir genetik bilginin üzerine radyasyon geldi, kimyasallar geldi, vücut kendisi kopyalama yaparken hatalar oluşturdu ve sonunda hataların sonucunda insan oldu diyorlar evrimciler. Bir örnek de buna Habertürk programındaki katılan evrimciler en son dediler ki sürüngenlerin bir şeyi vardı, yani balıkların daha doğrusu yüz solungaçları vardı. Karada yaşayan canlılar gibi akciğeri yoktu. Bir mutasyon oldu, bir kesecik oluştu. Bir mutasyon oldu, bir kesecik daha oluştu. Sonra böyle olduğu zaman mutasyonlar ard arda oldu ve akciğer oluştu. Ondan sonra da biz kara canlıların karaya çıktığını görüyoruz diyorlar. Böyle bir açıklama yapıyorlar. Bu tamamen akıl dışı, bu tamamen bilim dışı, bu tamamen mantık dışı olan. Böyle bir şey hani çocuklara uyurken anlatılabilecek tarzdan, hani çocuk neşelensin de anladın mı şeye gitsin, üzerine gitsin, uyusun diye anlatılabilecek olan şeyler. Başka bir şey değil. Şimdi bilimsel olarak akciğerin yapısını biraz inceleyeceğiz ve ne kadar detaylı ve öyle kademe kademe oluşamayacak kadar hepsi ancak bir arada aynı anda varsa anlam ihtiva eden bir organ olduğunu hep beraber görelim. Keseciklerle oluşturulmuş mükemmel yaratılış akciğer. Akciğerin içine her biri toplu iğne ucundan daha küçük 300 milyondan fazla kesecik, yani alveol yerleştirilmiştir. Bir insanın akciğerinin yüzey alanı yaklaşık 70 ila 100 metrekaredir. Bu da bir tenis kortuna tekabül ediyor. Yani her bir insanın akciğerlerinin yüzey genişliği tenis kortu kadar. Tenis kortu kadar çok ince bir zarı tamam katlayarak böyle küçük baloncuklar halinde toplu iğne ucu kadar alveoller halinde onlara daha büyük bronşlar ve bronşöller halinde akciğerler oluşturuyor. Bayağı karmış kompleks bir organ akciğer. Bu keseciklerin iç yüzeyinde kesecikleri görüyoruz sol tarafta ve hemen altta kırmızı renkli olanla elektron mikroskopuna çekilmiş olan bir alveolün iç tarafının ne kadar detaylı olduğu bakın. Özel bir doku var orada. Özel bir hücre tabakası var. Bu keseciklerin iç yüzeyinde kılcal damarlar bulunmaktadır. Balonlar havayla dolduğu anda kılcal damarlarda bulunan kandaki karbondioksit havada bulunan oksijen atomları ile yer değiştirir. Nefes aldığımızda bu 300 milyon keseciğin içi havayla doluyor. Yani 300 milyon tane ayrı keseciğin içine havayla doldurabilecek bir yüzey gerilimine sahip bizim akciğerlerimiz. Normalde bir balonun, değil mi? Bir tane balon düşünelim. Balonun üzerinde birçok daha böyle kol olsun. O kolların da daha küçük birçok kol daha olsun. Balon şişmeye başladığında en kolay yüzey gerilim neredeyse oraya doğru bütün hava dolar. O küçük yerlere havanın dolması neredeyse imkansızdır. Hatta büzüşük durur. Özellikle el yordamı değil mi? Mekanik bir kuvvet kullanarak oradaki hava oraya ittirilerek ancak hani böyle şekilli balonlar şişirtebilir. Bunun 300 milyon tane küçük toplu iğne ucu kadar küçük kesecikten oluştuğunu düşündüğümüzde bu yapının rastgele oluşabilecek veya balon kadar basit bir mekanizma olmadığı çok belli. Yani bir nefes aldığında 300 milyonun hepsi birden şişiyor. Öyle güzel bir dizaynı var. Şimdi onun ayrıntılarını açıklarız. İlk defa şişirilen bir balonu şişirmek ne kadar zorsa, normal şartlar altında çok yüksek bir gerilime sahip olan alveolleri şişirmek de o derece zordur. Ancak nefes alıp verirken hiç zorlanmayız. Çünkü solunum sistemimiz rahat nefes alıp vermemizi sağlayan bir tasarıma sahiptir. Değil mi? Hiç nefes alırken 300 milyonun hepsini şişirip şişirmeme gibi biz bir şey düşünmüyoruz. O zaten şişiyor. Alveollerimizin açılıp kapanmasını bu anlamda hiç hissetmiyoruz bile. Çünkü solunum sistemimiz rahat nefes alıp vermemizi sağlayan ve bize hiçbir zaman ne olduğunu hissettirmeyecek çok güzel bir tasarıma sahip maşallah. Akciğerlerimizi oluşturan 300 milyondan fazla keseciğin çevresi sülfaktan isimli bir madde ile çevrilidir. Çünkü yani bu yüzey geriliminin sebebi bu. Sülfaktan maddesi bu keseciklerin açılıp kapanmasına yardım eder, yüzey gerilimini düşürür. Gördüğünüz gibi şekilde görüyorsunuz, o küçük alveollerin hepsinin şişmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü sülfaktan isimli maddeyle kaplanmış vaziyetteler. Sülfaktan sayesinde en güçlü nefes verişte bile akciğerlerde belli bir miktar hava muhakkak kalıyor. Buna akciğerin tornusu deniliyor. Yaklaşık 1/3 akciğeri muhakkak dolu olarak kalıyor.
Evet.
Dolayısıyla da hiçbir zaman biz tamamen boşanmış ve büzüşme gibi bir olasılığı olan akciğerle karşılaşmıyoruz. Akciğerin her zaman içinde bir miktar hava var. Onun kendi yüzey gerilimini koruyabilecek, muhafaza edebilecek kadar hava her zaman kalıyor. Yani hava sistemimizin içerisinde muhakkak minimum rakamı kendisi biliyor ve zorlasak da kendimizi o havayı dışarı çıkartamıyoruz. Yani oradaki kaslarımız, kaburganın yapısı, akciğerin yapısı, tüm bizim vücut yapımız buna müsait değil. Yani bütün vücudumuz akciğere göre, akciğer bizim vücudumuza göre. Arada böyle bir uyumsuzluk yok. İnşallah. Devam edelim. Bu maddenin önemli özelliklerinden birisi de bebek doğmadan tam bir ay kala üretilmeye başlamasıdır. Anne rahmindeyken akciğerlerini kullanmayan bebek nasıl olup da dışarıda nefes alırken böyle bir zorlukla karşılaşacağını düşünüp bu maddeyi üretmeye ihtiyaç duyar. Çünkü anne rahmindeyken akciğerleri kullanılmıyor bebeğin. Yani içinde gaz solunum yapmıyor. Oksijenle o sırada solunum yapmıyor. Akciğerler çalışmıyor. Fakat doğuma bir ay kala sülfaktan isimli özel akciğerin bütün o alveollerini kaplayacak olan madde üretilmeye başlanıyor.
Evet.
Ve her şeyin hazırlığı şunun için ilk nefes. Çünkü değil mi, bebek dışarı çıktığı an artık atmosferle muhatap.
Nefes almaya ihtiyaç duyuyor.
Duyacak. Kordon kesilecek. Anneden bütün alışverişini yapıyor. Bütün ihtiyacını anne gideriyor o sırada. Anne kordonuyla, plasentadan. O kesilecek ve artık ondan sonra vücut kendisi, değil mi, enerjisini sağlayacak, solunumunu yapacak. Hepsini kendi yapacak. İşte o her şey, bütün hazırlık ilk nefes için. Eğer sülfaktan olmazsa alveollerin hepsi şişemiyor.
Nefes alamıyor yani.
Nefes alamıyor, ölür. Oksijen yetmezliği, solunum yetersizliğinden canlı hayatta kalamaz. Sülfaktan bu şekilde yüzeyi muhakkak kaplaması gereken madde, eğer anne karnında bir ay değil de daha öncesinde üretilmeye başlasa, o zaman da anne karnında çocuğun rahimde duruş pozisyonuna göre çeşitli zorluklar oluşacak. Çünkü orası dar bir bölge.
Evet.
Bu sefer oradayken çeşitli sıkıntılar ve problemler olacak. Olmaması gereken bir madde üretilmiş olacak. Yani bir uyumsuzluk olacak. Orada da uyum var, orada uyumsuzluk yok. Tam zamanında sülfaktan, olması gereken zamanda ancak üretilmeye başlanıyor inşallah. Evet, devam edelim. Bu maddenin yokluğu bebeğin hayatını çok kısa bir zamanda kaybetmesine neden olacaktır söylediğimiz gibi. Bu hazırlığın yapılmadığı, yani sülfaktan üretiminin yetersiz olduğu istisnai durumlarda, örneğin prematüre bebeklerde bu durum oksijen yetersizliğine neden olur. Onun için doğan yeni erken doğum olan çocukları hemen ne yapıyorlar?
Küveze alıyorlar. Evet.
Orada atmosferden daha yoğun bir gaz veriyorlar ki atmosferdeki gazı çünkü içine alabilecek yapıya sahip değil.
Evet.
Orada daha özel bir ortam oluşturabiliyorlar ki vücut yaşayabilsin. Yoksa yaşayamıyor. Yani çok, yani evrimciden iddia ettiği gibi bir işte nefes alsın biraz gelişir, bir nefes alsın biraz daha gelişir, ala ala öğrenir gibi mantık yok. Bir nefes alamıyor, iki nefes alamıyor, üçüncü de ölüyor. Öyle evrimci programdaki o arkadaşların söylediği gibi bir mutasyon bir kabarcık, bir mutasyon bir kabarcık, bir seri mutasyonlar başlıyor bundan sonra diyor. birçok kabarcık ve akciğer oluştu karşımızda diyor. Süper bilim dışı bir iddia. Gördüğünüz gibi daha bir tane molekülün üretilememesi halinde sonuç çok ciddi oluyor. Sen orada koca akciğerin sıfırdan inşasını bahsederken, değil mi? Tamamen rastgele, rastgele şansa ümit bağlamış vaziyette. Çok mantıksız ve bilim dışı bir iddia. Bu ve bu anlattığımız sunumdaki konular ve bunun gibi birçok insanla ilgili detayı insanmucizesi.com hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış insanmucizesi.com internet sitesinde hem Türkçe hem İngilizce olarak izleyicilerimiz bulabilirler. İnsandaki sadece bir tane organı inceliyoruz şu an, o da akciğer. Sadece akciğerdeki yapıyı, oradaki bir tane malzeme, sürfaktan önemli anlattık. Bunun gibi akciğere çok fazla tasarımında, yaratılışında çok fazla detay var. Mesela alveollerin kılcal damarlara yakın olması gerekiyor ki karbondioksitle oksijen difüzyon olabilsin. Difüzyon demek çok yoğundan az yoğun ortama doğru akış, akışkanlık gibi manaya geliyor. Eğer aradaki mesela alveol dediğimiz içi hava dolu kesecik. Bu hava dolu bir balonun yanında mesela içi oksijenle, ama bunun atmosferdeki temiz oksijenle dolu. İçerisinde karbondioksit bulunduran hücrelere o kadar yakın olması lazım ki içindeki karbondioksit bulunan hücrelerle oksijen yer değiştirebilsin. Bunun da muhakkak yerinde olması lazım. Aradaki kalınlığın da o kadar ince olması lazım. Kalın olsa da alışveriş olmuyor. İnce olsa da bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor. Akciğerin anatomik yapısı da, sülfaktan da, içindeki kasların yapısı da her şeyiyle tam ancak olursa bu organ işlevsel oluyor. Olmazsa olmuyor. Canlı ölümle sonuçlanıyor. Demek ki öyle kademe kademe oluşabilecek bir yapı değil. Ancak Allah'ın ol demesiyle tam ve mükemmel haliyle yaratılan bir organ inşallah akciğer.
İnşallah. Bir alabilir miyiz? Bu şimdi sürfaktan deyince öyle gelip geçmemek lazım. Bakın şimdi burada alveolün iç yüzünü görüyoruz. Yaklaşık bir çizim o böyle. Burada alveoler tip 2 diye bir hücre var. Sadece bu hücre sürfaktan denen molekülü üretiyor. Sürfaktan alveolün gördüğünüz gibi iç yüzeyini kaplıyor. Bu lipoprotein yapısında bir madde. Görevi yüzey gerilimi azaltmak. Şimdi böyle bir maddenin kimyasal özelliğini sadece Allah bilebilir yani, değil mi? Ya da işte şimdi bilim adamları inceledikten sonra ancak varken, var olan bir şeyden bir sonuç çıkarıyorlar. Onun yüzey gerilimini azalttığını 20. yüzyılda ancak keşfedebildiler kimyasal özelliklerini. Çünkü öyle bir özel yapısı var ki bir kısmı, baş kısmı suya karşı suyu sevmiyor, iç kısmı suyu seviyor. Onlar bir araya geldiği zaman sürfaktan denen bir grup madde vardır böyle. Bunların deterjan özellikleri vardır, yüzey gerilimini azalttırıcı, aynı zamanda nemli tutucu, ıslak tutucu özellikleri var. Buradaki özelliği yüzey gerilimini azaltması. Ama bu muhteşem bir kimya bilgisi. Bu molekülün DNA'da kodunun olduğunu görüyoruz. Yani alveol hücresi var, alveol hücresi üretiyor sadece bunu. Çünkü sadece alveol hücresindeki bu genetik bilgi kullanılıyor. Bu da muhteşem bir sistem. Mesela gözümüzdeki hücrelerde de var sülfaktanın bilgisi. Ama o hücreler tarafından hiçbir zaman üretilmiyor. İhtiyaç yok çünkü. Tırnaklarımızda da var, onlara üretilmiyor. Ama alveol tip 2 hücresi tam olması gerektiği yerde, akciğerde bulunduğu süre içerisinde ve o da bakın çok önemli, 7. ay geldiğinde, yani bir zamanlamayla devreye giriyor. Bir de zamanlama mekanizması eklenmiş genetik bilgiye. En başından itibaren yok. Ancak zamanı geldiğinde, ihtiyaç olduğunda devreye giriyor. Zaten bebek erken doğduğunda o maddeden yoksun olduğu zaman, o molekülden üretemediği için ya ölüm meydana geliyor ya da özel bakımla, işte kuvözlerde, hastanelerde özel bakıma alındığında hayatta kalabiliyor. Bunların hepsi mükemmel mekanizmalar. Zamanlama mekanizması, genetik bilgisi, böyle bir maddenin özelliğinin bilinmesi ve kullanılması. Şimdi bu tabii bize en baştan hemen Darwinizmi yıkıyor çünkü sıfırdan da olamayacağını gösteriyor, geçiş de olamayacağını gösteriyor. Mesela bir örnek daha verelim. Şimdi evrimcilerin iddiası, bir kere sıfırdan akciğer hiçbir şekilde olamıyor. Yüzlerce, hatta binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. Bütün özelliklerinin aynı anda var olması gerekiyor. Fakat o da yeterli değil. Yani akciğerin de olması, göğüs kaslarının olması da bir şey ifade etmiyor. Onun solunum sayısını kontrol edecek beyin merkezleri de gerekiyor. Değil mi? Neye göre? Çünkü oksijen, akciğer tam olabilir ama serbest bırakılsa, değil mi? İstediği kadar nefes al. Ne yapacaksın? Yani neye göre belirleyeceksin? Ben hangi ortamda ne kadar nefes almam gerektiğini biliyor muyum? Kimse bilmiyor.
Kimse.
Ama o sana bırakılmamış. Öyle hassas merkezler ve alıcılar var ki kandaki oksijen oranını anan kontrol ediyor. Özel alıcılar var. Ve beyinlere, merkezlere devamlı veri gidiyor ama anan gidiyor. Diyor ki şu an diyor mesela spor yapan birinde oksijen oranı düşmeye başladı diyor. Çok tüketildiği için. Derhal solunum sayısı arttırılıyor. Solunumun derinliği ve sayısı arttırılıyor. Ya da tam tersi. Uyuduğumuz zaman mesela tabii dinlendiğimiz için ihtiyaç çok düşüyor.
Evet.
O zaman da solunum daha yüzeyleşiyor ve solunum sayısı azaltılıyor. Bunların da var olması gerekiyor. Aynı anda. Aynı anda diyaframın da var olması gerekiyor. Aynı anda bütün o solunum kaslarını kontrol eden sinirlerin de var olması gerekiyor. Aynı anda bütün kalp dolaşım sisteminin var olması gerekiyor. Hemoglobin molekülünün de var olması gerekiyor. Çünkü akciğer çalışır ama akciğerden geçen oksijen neyle taşınacak hücrelere? Hemoglobin gerekiyor. Hemoglobin mükemmel olması gerekiyor. İşte bu evrimi toptan yıkıyor. Mesela evrimciler diyorlar ki deniz canlıları bu sürüngenler, kara canlıları kuşlara dönüştüler diyorlar. Şimdi bakın sadece buna bakalım. Balıkta kara canlısına dönüştü diyor. Şimdi balıkta solungaç var. Kara canlısında akciğer var. Apayrı organlar. En ufak bir değişim mümkün değil. En küçük bir genetik bilgide değişiklik olduğu zaman balığın solungaçı iptal oluyor. Solungaç iptal olduğu için başka organında olmadığı için ölüyor. Yani mesela balığı sudan çıkardığımızda bunu trilyonlarca kere bile yapsak hepsinin öldüğünü görürüz. Çocuklar bile bilir bunu. Değil mi? Orada bir genetik değişiklik. Ya dur ben milyonlarca yıl bekleyeyim. Öyle bir lüksü yok zaten. Milyonlarca yılda değil mi? Yani o şeyin akciğerin olması bekleyecek. Ya da bak onu da göstereyim yan yana. Şimdi diyorlar ki sürüngen akciğeri, bu sürüngen akciğerini görüyorsunuz burada şematize edilmiş hali. Alveoller var ucunda bakın. Tek bir giriş ve çıkış yeri var. Hava tek bir nefes borusundan geliyor. İnsan akciğerini düşünelim. Aynı borudan çıkıyor. Bu sürüngen akciğeri. Kara canlısılarında bu var. Kuşlarda da akciğer yapısı yaklaşık olarak bu şekilde. Hava bir taraftan giriyor bakın gördüğünüz gibi. Para bronşlar var. Özel kesicikler var burada. Çünkü oksijene ihtiyacı kara canlılarından çok daha fazla kuşun. Uçtuğu için çok yüksek enerji tüketimi, metabolizması çok yüksek. Sürekli oksijen alımına gerek duyuyor. Ayrı bir yerden çıkartılıyor. Şimdi bu muhteşem bir akıl burada görüyoruz. Çünkü aynı borudan girip çıksa nefes alacak, duracak ki verebilsin nefesi değil mi? Bu vakit kaybında yaşayamıyor kuş. Öyle kuş var ki mesela arı kuşu diyoruz. Şöyle şu kadarcık serçe parmağının bir ucu kadar böyle minnacık bir kuş. Dakikada 50-60 kere kanat çırpabiliyor. Metabolizmaları da çok yüksek oluyor ve çok yüksek oksijen tüketimine ihtiyaç var. Dolayısıyla ancak böyle giriş ve çıkış ayrı olan bir akciğer sistemiyle yaşayabiliyor. Şimdi bunların ikisi yan yana koyduğumuzda bakın görüyorsunuz genetik bilgisi bunların tamamen birbirinden farklı. Böyle bir sistemin yavaş yavaş böyle bir sisteme dönüşü mümkün mü? Kesinlikle değil. Yani bunda biraz değişiklik yaptığınız zaman genetik kodunda ki mutasyon diyorlar rastgele değişiklik. Akciğerini kaybediyor kara canlısı ölüyor. Kuş akciğer olmadığı için de zaten hayatta kalamaz. Yine ölüyor. Mümkün değil bunun buna dönüşmesi yavaş yavaş ve tesadüfi değişikliklerle. Nitekim fosil kayıtlar da bize bunu ispatlıyor. Dolayısıyla hemen iddia ettikleri ara geçiş formu dedikleri zaten bakın ara geçiş formunun milyonlarca, trilyonlarca olması lazım. Böyle 2-3 tane soyu tükenmiş canlı, o çok önemli. Onu ara geçiş formu diye sunuyorlar. Archaeopteryx de bunlardan bir tanesi görüyoruz burada. 150 milyon yıllık bir fosil. Bunlardan birden fazla bulundu. Şimdi Archaeopteryx'in iddialarına göre dinozorların diyorlardı kuşlara dönüştüler. Koskoca dinozorlar. Sürüngenler yani. Fakat bu o kadar mantıksız ki genetik bilgileri ve yapıları tamamen birbirinden farklı. Archaeopteryx de zaten modern bir kuş. Bu ara geçiş formu diye gösterdikler ama ara geçiş formu öyle olması lazım ki yani evrimcilerin iddia ettiği şekilde sürüngen ve kuş arasında bakın kademe kademe milyonlarca böyle yarım sürüngen yarım kuş yarım şey 1/4 sürüngen 1/4 kuş %90 %10 gibi böyle ama eciş bücüş patolojik asimetrik fosiller olması gerekiyor. O onların iddiası. Zaten olmaz da böyle bir şey. Ama o da yok yani hiç yok. Archaeopteryx ise mükemmel bir kuş. 150 milyon yıl yaşında bakın modern asimetrik tüy yapısı var. Asimetrik tüy yapısı yalnızca kuşlarda bulunuyor. Tüyler çok kompleks. Sürüngenlerde de pul bulunur. Pulla tüy arasında muazzam bir farklılık var. Yani biri bambaşka genetik kodu, öbürünün bambaşka yapısı da bambaşka. Diyorlar ki bu sefer Archaeopteryx'in gagasında ağzında diş var. Günümüzdeki kuşlarda diş yok. Dolayısıyla bu işte bakın sürüngenden geldiğinin bir delili olmuş oluyor. Bu da doğru değil. Çünkü doğru Archaeopteryx'te ağzında diş var ama Archaeopteryx'te aynı dönemde yaşamış olan fosiller bulundu. Confiziornis ve Lianingornis diye Çin'de bulunan bu fosillerde Confiziornis'in dişi yok. Ve mükemmel bir kuş. Aynı dönemde yaşamış. Demek ki diş olmak bir faktör değil. Kuş olmama anlamına gelmiyor. Çünkü aynı dönemde yaşayan dişsiz kuş da var. İkincisi dediler ki bu kanatlarda pençeleri var. Pençeleriyle dallara tutunabiliyor. Doğru. Ama günümüzde yaşayan türler var aynen bu şekilde. Kuş. Tavrako ve Havatsin isimli türler. Mükemmel kuş. Uçuyorlar. Kanatlarında da pençe var. Ne oldu? Bu da çürüdü. Ayrıca dediler göğüs kemiği yok. Sternum denen bir göğüs kemiği var.
Kuşlarda olan.
Evet, kuşlarda olan. Güçlü uçuş kasları var kuşların tabii. Kanatları hareketleri yaptıracak olan. Onlar göğüs kemiğine yapışıyor uçucu kuşlarda. Bunda yok dediler. Ne oldu biliyor musunuz? 7. fosil bulundu 1992 yılında Almanya'da. Aa bir baktılar sternum da varmış. O da gitti. Yani bu Archaeopteryx'i zaten söylerler böyle. Ara kaçış formu örnek verdiğince hemen Archaeopteryx'e. Ben Habertürk'e telefonla bağlanmıştım evrimciler. Çünkü yüz yüze çıkamıyorlar. Kesinlikle kabul etmediler. Evet. Telefonu nasılsa kabul ettiler ama hayatlarının hatasını yaptılar. Orada Berna Alpagut diye bir hanım bağlandı. Paleontolog olduğunu söylüyor. Paleontologmuş hakikaten. Ondan sonra dedi ki ara geçiş formları tabii var dedi. Ben bir tane örnek verir misiniz dedim. Bakın milyonlarca olması gerekiyor. Bir tane efendim Archaeopteryx'i de ağzında diş var dedi. Göğüs kalası şey var dedi falan böyle. Kanatlarında pençe var dedi. Ondan sonra kanatlarındaki pençeyi söylerken ben dedim ki günümüzde yaşayan türler var dedim. Hoatzin ve Tauraculus diye. Ondan sonra Yiğit Bulut da sordu. Hoatzin'i biliyor musunuz diye bilmiyorum dedi. Hiç şeyden haberleri yok. Süper bilgisizler yani. O kadar bilgisizler ki zaten mantıken de olmuyor ve bilimsel olarak da olmuyor. Yani öyle bir genetik geçiş mümkün değil. Neticede Archaeopteryx'te bir ara geçiş formu falan değil. Yaşamış ve soyu tükenmiş olan mükemmel bir kuş. Yani her şeyle, tüyleriyle, aerodinamik yapısıyla, ondan sonra sternumuyla, kaslarıyla, metabolizmasıyla. Sonra bu yalnızca kuş olmak öyle biçimli olmuyor. Mesela kuşların iskelet sistemindeki kemiklerin içi boş. Bunun da genetik bilgisi gerekiyor. Kara canlılarında böyle değil. Uçmadıkları için iskelet yapıları doludur ve şeydir, ağırdır. Ama aynı iskelet yapısıyla kuşlar uçamıyor. Onun için kuşları Allah o genetik özellikle içi boş kemik yapısıyla yaratmış, hafif. Yani her bakımdan bakın evrim dökülüyor, çürüyor.
Evet, sınıfta kalıyor.
Evet.
Özellikle o mutasyon için bakın Ana Britannica ne diyor? Mutasyonlar çoğunlukla ya zararlıdır ya da öldürücüdür. Başka ihtimal yok. Ya zararlı ya da öldürücüdür. Aynı zamanda röntgen cihazları, suni atom parçalanması ve radyoaktif izotoplar sonucunda radyasyona maruz kalınması sonucu meydana gelen mutasyon sıklığındaki artışın insan ırkının kalıtımında sadece zararlı etkiler oluşturmasından başka bir şey beklenemez. İnsanda da böyle, diğer canlılarda da böyle. Radyasyonu verirsen ne oluyor? Mesela Çernobil patladığında birçok radyasyon yayıldı. Mutasyon sayısı ikiye katladı ve sonuçta da çok göze bile bakmaya bile bakamayacağın hastalıklar oluştu. İki tane akciğer oldu, iki tane kalbi oldu, biri dışarıda oldu, beş tane ayak oldu, biri başka yerden çıktı, parmakları az oldu, çok oldu, hiç olmadı vesaire. Bir türlü türlü bozukluklar oluştu. Mutasyon sonucunda meydana gelen hadise böyle oldu. Başka bir itirafta şöyle deniliyor. Darwinist ve neo-Darwinist teorinin özünde inanılmaz bir olasılık problemi bulunur. Olasılığını bile problem diyor. Daha kompleks organizmalar üreten varyasyonlar olduğu düşüncesine ön yargısız bakan, mühendisler, fizikçiler, astronomlar ve biyologlar aynı sonuca varmışlardır. Evrimciler imkansızı hayal ediyorlar. Mutasyonla anlamlı ve zararsız bir tane organelin oluşma ihtimalini var kabul etmek, olabileceğine belki olabilir diye olasılık dahilinde görmek hayalden başka bir şey değil. Nitekim tarafsız bakan bilim adamlarının söylediği şey bu. Evrimciler ne diyor? Hayali hayal ediyorlar diyor değil mi? Bunun bilimsel hiçbir tarafı yok. Nitekim bir tane mutasyonla oluşan, yani bir tane harfin değişmesiyle oluşan birçok ölümcül hastalık var.
Evet.
Mesela gözdeki rodopsin isimli bir tane protein var. Bunun kodlayan gendeki bir tane nükleik asitin değişmesi sonucunda körlüğe kadar giden bir hastalık oluşuyor. Mesela örnek. Bunun gibi vücudumuzdaki hassas dengeler içerisinde mutasyonla hiçbir zaman faydalı bir etki olmadığı gibi kesinlikle ölümcül veya hastalık meydana geliyor. Diyorlar ki mesela Archaeopteryx bir ara geçiş fosili ve bunun olmasının sebebi mutasyonlar. Archaeopteryx'ten sonraki kuşların oluşmasının sebebi mutasyonlar. Oluşan avian tipi akciğer ve sürüngenlerdeki tek yönlü akciğerden avian tipi akciğere geçişin sebebi mutasyonlar. Yok öyle bir şey. Hayal bu diyor bilim adamları. Demek ki ara geçiş fosili de yok. Biyolojik ara aşama da yok. Hayalden başka bir şey değil. Yani mutasyonun canlıların ara geçip canlıları tamamen başka canlılara dönüştürdüğünü söyleyen evrimciler sadece hayal ediyorlar. Başka bir şey söylemiyorlar. Bu bilimin, somut bilimin kesin kanıtlamış olduğu sonuç bu.
Evet, nefes alıp vermeye de bakalım o zaman. Çünkü sadece akciğerin varlığı da yetmiyor. Nefesin de kontrolü çok önemli. Nefesi alıp verme düzeninizi hiçbir zaman kontrol etmiyorsunuz. Çünkü bazı hücreleriniz bu kontrolü sizin yerinize yapıyor. Yani bu sistemin de mutlaka akciğerle birlikte aynı anda var olması gerekiyor. Her insan için hayati bir öneme sahip olan nefes alma işlemi solunum merkezi tarafından düzenlenir. Bu merkez bir mercimek tanesi büyüklüğünde olup beynimizin bir uzantısı olan beyin sapı denen yerdedir. Ve başlıca 3 grup sinir hücresinden oluşuyor. Birinci grup hücreler solunumun temel ritmini belirliyorlar ve içimize hava çekmemiz için emir verirler. Böylece ihtiyacımız olan havayı içimize çekmiş oluruz. Solunumun derinliğinin kontrolü çok önemli. Ritmi de çok önemli aynı zamanda. İkinci grup hücreler ise solunumun hızını ve gidişatını belirlerler. Ancak ikinci grup hücreler devreye girdiğinde birinci grup hücrelerin faaliyetini bir sinyalle durdururlar. Böylece akciğerin hava dolum bölümü kontrol edilir ve nefes alıp vermemiz hızlanır. Şimdi aynı anda çalışsa ikisi birbiriyle çatışırdı. Bakın kontrol hızını belirleyen hücrelere bırakılmış. Onlar devreye girdiğinde birinci grup hücrenin sinyalini, faaliyetini durduruyorlar. Çünkü o içimize mesela o hücrelerden emir gelse içimize çekmeye devam ediyoruz. Öbür hücre devreye girdi. O da diyor ki bir sonraki nefese geç diyor. Hızlı hızlı nefes al diyor. Mümkün değil o çatışmada. Hangisi şey edecek? Tıkanıp kalırsın. Veya hiç bırakmasa o birinci grup hücre bir kere nefes alırsın. Alırsın. Orada kalır yani. Bir türlü bırakamazsın nefesi. İkinci solunuma geçemezsin. Fakat Allah o kadar mükemmel yaratılmış ki onlar devreye girdiğinde hemen onu durduruyor. Sen dur bakalım diyor. Biz diyor devredeyiz diyor. İkinciye geç bakalım diyor. Bakın bu çok önemli. Yani bu sistemler mükemmel genetik kod olarak yaratılmış. Böyle basamak basamak tesadüfen falan değil. Muhteşem bir akıl var. Değil mi? Aksi olmuyor. Bütün sistemler için bu geçerli. Sadece o şekilde olursa oluyor hayat. Devam edelim. Üçüncü grup hücreler ise normal nefes düzeninde aktif değildirler. Ancak yüksek oranlarda soluk almak vermek gerektiği zaman devreye girerler. Karın kaslarımıza sinyal gönderip solunuma katılımını sağlarlar. Bu da mesela muhteşem bir akıl var burada da. Yani sadece bu şekilde oluyor. Çok hızlı alıp verdiğimizde mesela spor yaparken biliriz. Karın kasları da devreye giriyor. Yardımcı kaslar. Ama normalde ihtiyaç yok buna. Çünkü normalde değil mi? Normal nefes alıp verirken karın kaslarına hiç ihtiyaç yok. Ufak bir hareketle böyle insan alıp verebiliyor. Ama derin nefes aldığımızda bakın düşünün karın kasları da devreye giriyor ki çok olabilsin diye. Ama onu devreye sokan hücreler var. Onlar da yaratılmış ve beyin sapında bulunuyor. Sadece ihtiyaç olduğunda devreye giriyor. Devam edelim. Solunumun kimyasal olarak da kontrol edilir. Bizim nefes alıp vermemizin amacı kandaki oksijen ve karbondioksit miktarlarının belirli bir oranda kalmasıdır. Bu orandaki değişiklikler ise solunum merkezindeki bir grup hücreyi harekete geçirir ve solunumdaki bozulan değerler çok hassas ayarlamalarla olması gereken düzeye getirilir. Bakın bu çok önemli. Kimyasal kontrol mutlaka gerekiyor. Böyle de rastgelelik yok. O da bizim kontrolümüzün dışına bırakılmış. Çünkü insan uyurken kontrol edemez. Hatta bilinçli olarak da kontrol edemez. Tabii. Ne bileyim ben ne kadar oksijen gerekiyor hücrelere, kanında ne kadar oksijen var. Değil mi bu? Yani tabii. Muhteşem bir yaratılışla ilgili. Evet. Senin kontrolünün dışında ve hiçbir laboratuvarda ölçülemeyecek kadar. Çünkü laboratuvar ölçümleri hassas olmuyor. Böyle parmağına lazer okuyuculu bir alıcı takıyorlar hastanelerde. Oksijen, kandaki oksijen oranını bulmak için. O da yaklaşık bir değer veriyor. Yani bir eğilim, trendi gösteriyor ama böyle o kanımızdaki alıcılar kadar hiçbir zaman hassas değil. Kanımızdaki alıcılar tam olarak ne kadar oksijen var onu anan belirliyor ve 70 yıl, 80 yıl aralıksız yapıyor bunu. Uyurken de yapıyor. Hiç bozulmuyor. Bir kere bozulsa bitti zaten. O hastanedeki aletler sık sık bozulma, arıza, yanlış okuma. Yaklaşık bir değer veriyor zaten böyle. Devam edelim. Kandaki oksijen miktarının solunum merkezine doğrudan bir etkisi yoktur. Buradaki bir grup daha devreye girerek mucizevi bir şuur gösterirler. Beynin dışında şah damarı gibi bazı büyük damarlarda bulunan çok hassas alıcılar kandaki oksijen belli bir düzeyin altına indiğinde solunum merkezine sinyaller gönderirler. Böylece çok hassas değişikliklerle solunumda gerekli düzeltmeler yapılır. Üstelik bu mekanizma o kadar hassastır ki hayatımız boyunca otururken, koşarken ya da uyurken hiç hata yapılmaz. Ve vücudumuzdaki 100 trilyon hücreye her an tam ihtiyacı olan oksijen taşınır. Zararlı olan karbondioksit ve hidrojen iyonu gibi atıklar derhal uzaklaştırılır. İşte bu, değil mi? Buradaki kontrol mekanizması çok üstün bir teknolojiyi gösteriyor bize. Yani anan kontrol ediyor, ne kadar olduğunu belirliyor ihtiyacın ve ona göre solunumunda ritmi belirleniyor. Şimdi burada iki şeyin bilinmesi gerekiyor vücudumuzdaki hücreler tarafından. Bir kere kanda ne kadar oksijen var ve ne kadar oksijen gerekiyor hücreler için. Değil mi? Oksijen miktarı ölçülür ama ne kadar oksijen gerekiyor bunu nereden bileceksin? O da hücrelere kodlanmış olarak var genetik olarak. Onu biliyor hücre. Adeta biliyor. Yani hücredeki akıl mı? Bu değil tabii ki. Yani muhteşem bir akıl var orada. Aklın varlığı çok açık. Çünkü hem ihtiyacı biliyor hem ne kadar soluk alınca o ihtiyaç karşılanacağını biliyor. Çünkü mesela diyebilirsiniz ki hücrenin ihtiyacı oksijene bir rakam söyleyelim mesela 50 miligram 50 bir şey diyelim. Sen bu değere ne kadar soluk alıp verirsen ulaşacaksın bunun da bilinmesi gerekiyor. O hücreler onu da biliyor. Diyor ki oksijen o zaman diyor solunum miktarı diyor 12'den diyor mesela 16'ya çıksın diyor. Derinliği de diyor %10 daha arttırılsın diyor. O zaman diyor bu ihtiyaç karşılanacak diyor. Hakikaten öyle olunca da karşılanıyor. İşte bu çok üstün bir aklın varlığını kanıtlıyor bize. O da Allah'ın aklı. Atomların aklı değil bu. Atom ne aklı? Atomun aklı yok ki. Atom zaten dönüyor duruyor 15 milyar yılda. O da Allah'ın emriyle dönüyor. Atomda olmadığına göre atomlardan meydana geliyor hücreler. Hücrede olmadığına göre Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Allah'ın aklını gösteriyor bize inşallah.
Evet. Bir de 100 tane trilyon hücrenin ihtiyacı söz konusu. 100 tane trilyon hücrede anan haber almak da burada mucizevi bir konu. Yani 100 trilyon ayrı istek sahibi senden sürekli bir şey istiyor. Kimisi oksijen bitti, kimisi işte oksijenim az, kimisi laktik asit birikti, kimisi şu an işte şekerim az, kimisi şekerim fazla. Bunun gibi kimisi kalsiyum ister, kimisi magnezyum ister. Oksijen ve solunum bunun bir tane ihtiyacı. Yani solunum sisteminin açıkçası sadece atmosferde birçok gaz bulmasına rağmen oksijene has olması ve oksijenin böyle dengeli bir biçimde vücudumuzda bütün hücrelerin ihtiyacını tam karşılaması çok mucizevi bir konu maşallah. Çünkü oksijen de diğer elementler gibi bir molekül. Yani biz ona oksijen derken onun elektron ve proton sayısına göre biz isim verdiğimiz bir isim. Ama vücut bunu neye göre sınıflandırıyor? Ve neye göre bizim vücudumuz için gerekli, solunumumuz için gerekli bir element olduğunu bilip hemoglobin isimli içerisinde özellikle oksijeni bağlaması için değil mi? Demir elementinin de bulunduğu bir grup oluşturup oksijene has bir solunum sisteminin olması zaten mucize bir konulardan bir tanesi. Evet. Çünkü biz bilmeyiz oksijeni görsek dışarıdan. Hani gözümüzle görmüyoruz. Şeklini de çizsek moleküllerin bilmeyiz şeklinden de. Ama vücut tam buna hassas bir konumda vücudun 100 trilyonun ihtiyaç sahibinin hepsine de ihtiyaçlarını iletecek derecede güzel bir sistem var maşallah. Sadece mesela bu istemsiz sinir sistemiyle alakalı bir konu. Hani vücudun otomatik biz diye adlandırıyoruz. Allah'ın tecellisi ve Allah'ın aklının biz bir tecellisini gördüğümüz zaman. Eklemlerdeki yağlama da böyle. Eklemlerimizi de biz sürekli kullanıyoruz. Mesela kapılar var sürekli kullandığımız, sürekli hareket halinde olan her şey değil mi? Mühendislikte, mimaride yağlanır.
Yıpranıyor ki, bir süre sonra.
Evet, yoksa sürtünmeden dolayı yıpranıyor. Bizim de eklemlerimiz var. 90 sene, kaç sene yaşıyorsak sürekli onu hareket ettiriyoruz. Hiç yağlıyor muyuz? Yağlamıyoruz. Bizim aldığımız besinler içerisinden en uygun malzeme sentez ediliyor fabrikada. En uygun yağlanacak madde, kayganlığı en güzel olan madde eklem yerlerimize koyuluyor. Şimdi filmimizi izleyelim inşallah.
Bir basketbol maçını düşünün. Oyuncu topu alıyor, hızla koşuyor, birkaç bacak hareketiyle rakibini geçiyor, zıplıyor ve elleriyle kavradığı topu fırlatıyor. Tüm bu hareketlerin gerçekleşebilmesi için diğer bütün sistemlerle beraber eklemlere de büyük bir görev düşer. Tüm vücut hareketlerimiz eklemlerin birbirleri üzerindeki hareketleri sayesinde gerçekleşir. Eklemin görevi, kemiklerin birbirlerine sürtünmemesi için aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmaktır. Ancak bu şekilde dizlerin, dirseklerin, bileklerin rahat hareket ettirilmesi mümkün olur. Eğer eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi kesik kesik aşamalarla ve zorlukla hareket edebilirlerdi. Herhangi bir mekanik alet çalışırken hareket eden parçaların birbirlerine temas noktalarında mutlaka sürtünme görülür. Kısa bir süre sonra aşınma ve aşınma sonucunda parçaların bozulması söz konusudur. Bunu engellemek için tüm mekanik parçalar düzenli olarak yağlanır. Ancak insanların ve hayvanların eklem yerleri bir ömür boyunca hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Peki bu nasıl gerçekleşmektedir? Eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştır ve bu tabakaların altında kaygan bir sıvı bulunur. Kemik, eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırır ve eklem yüzeyinin yağ gibi kaymasını sağlar. Hayatımız boyunca bir an bile kıkırdaklarımızın arasını yağlama gibi bir problemle karşılaşmayız. Hatta eklemlerin böyle otomatik bir yağlama sistemine sahip olduğundan bile habersiz birçok hareketi kolaylıkla yaparız. Tüm bunlar insan bedeninin üstün bir yaratışın eseri olduğunu açıkça göstermektedir. Bu, göklerin ve yerin Rabbi, üstün güç sahibi olan Allah'ın benzersiz yaratmasıdır. Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Yani bakın, bu da çok teknolojik olarak üstün bir yapısı var eklemlerin. Bütün bir ömür hiç durmaksızın böyle mükemmel bir sistemle çalışmaya devam ediyor. Ve bu genetik kod olarak en mükemmel şekilde yaratılmış. Burada böyle hani basamak basamak, biri önce bir parçası olsun, sonra öbür parçası olsun olmayan sistemler. Buna indirgenemez komplekslik deniyor modern literatürde. Yani sistemlerde nereye baksak biz bunu görüyoruz. Daha basit, daha ilkel bir şekli olmuyor evrimcilerin iddia ettiği gibi. Hatta bırakın yani bir proteinin, genetik bilginin yokluğunu. Tek bir proteinin birkaç harfini değiştirin, böyle amino asidini değiştirin. O protein işlevsiz hale geliyor. Bir protein işlevsiz hale geldi mi bütün sistem çöküyor. İşte gördük yani mesela akciğerdeki o sürfaktan molekülü, siz onun yapısında ufak bir değişiklik meydana getirin genetik bilgisinde. Bitti yani, ondan sonra hayatta kalmak mümkün olmuyor. Sadece o eksik ama akciğerin her şeyi tamam olsun. Bütün alveolleri, göğüs kasları, o beyin sapındaki hücreler. Bakın bir tane molekül olmayınca olmuyor. Bu bize yani çok net olarak evrimin imkansızlığını gösteriyor bize. Allah öyle bir mekanizma yaratmamış. Yani evrimle yaratabilirdi Allah. Bu çok önemli. O da ancak Allah'ın yaratmasıyla mümkün olabilir. Asla tesadüfen olmaz. Çünkü Allah bir türü diğer türe dönüştürecek. O aradaki türlerin hayatta kalması ancak Allah'ın sonsuz aklıyla mükemmel bir yaratılışla olabilir. Yani hiçbir şekilde tesadüfen değil. Halbuki evrimcilerin iddiası o kadar mantıksız ve bilime aykırı ki. Tesadüfen diyor, ara geçiş olacak diyor. Yani genetik bilgide tesadüfi değişikliklerle bu imkansız. İmkansız kere imkansız. Zaten bir protein dahi tesadüfen olamıyor. Ama o söyledikleri mekanizma zaten imkansız. Çünkü patolojik ve asimetrik canlılar meydana gelmesi gerekiyor. Onların hayatta kalmasına imkan yok zaten.
O açıklamayı evet. Gösterebilirim şimdi sonunda. Tam o mutasyonla aksiyon oluşumu açıklamasını. Şimdi evrimcilerin aksiyon oluşumu için yaptığı açıklama. Evet. Diyorlar ki mutasyonla hemoglobin kontrolündeki aksaklık sonucunda açığa çıkan oksijen moleküllerinin akciğer oluşturduğunu söylemektedirler. Dinliyoruz şimdi.
Bunu ayarlama. Sizin kanınızdaki hemoglobin molekülünün oksijene olan ilgisini ayarlayan bir takım basit kimyasallar var.
Evet.
Bunlardaki birkaç atomluk çok basit değişiklikler bile hemoglobinden oksijen moleküllerinin açığa çıkmasını sağlıyor.
Evet.
Bakın basit bir mutasyonla istediğiniz damarın içinde gaz biriktirme özelliği kazanıyorsunuz. Bu bir iş.
Üç kelime söyleyebilir miyim?
Bu işlevsel bir özelliktir.
Üç
çünkü balığın denizin içindeki konumunu ayarlamasına sebep olur.
Üç kelime.
Bundan sonraki aşama onun bir kese içine alınması için tek bir mutasyondur. Bundan sonraki aşama balığın kendi vücudunun içindeki bir keseyi akciğer olarak kullanması da tek bir mutasyondur.
%90 solungaç
bütün kademeleri binlerce defa gösterir.
%90. Ama
şimdi bu tam evet. Bir bilimsel nedeni kepazelik. Evet. Öyle atıyor ki yani bu kadar olur. Bir kere hemoglobin molekülü görüyorum. O kadar muhteşem bir molekül ki bakın 4 tane ayrı parçadan oluşuyor.
Evet,
şimdi sırf hemoglobin molekülünü ele alalım dedi ya. Hemoglobin molekülünde bir mutasyon olacak. Bu mutasyonla hemoglobin oksijen olan ilgisini kaybedecek. Bu derhal öldürücü olur. Çünkü dokular oksijen gerekiyor. Anan gerekiyor. Hemoglobinde mutasyon meydana getiren hastalıklar var. Mesela insanda biz bunu biliyoruz. Orak hücre anemi var. Dediği gibi bir tane mutasyon oluyor. Noktasal mutasyon denir buna. Point mutation. Bir tane amino asit değişiyor. Yani geninde bozukluk olduğu için onu kodlayan o amino asidi. Glutamik asit valine dönüşüyor. Tek bir amino asit bakın. Kaç amino asit var? Yaklaşık ortalama 150 tane amino asit var hemoglobin molekülünde. 2 tane alfa, 2 tane beta parçadan oluşuyor. 150 tane amino asitlik zincirler bunlar. Bir tanesinde noktasal bir mutasyon meydana geldiği zaman hemoglobin derhal kristalize oluyor. Kristal olunca ne oluyor biliyor musun? Bütün alyuvarın yapısı bozuluyor. Çok ağır hastalıklar meydana geliyor. Çünkü yapısı bozulan, daha fragil hale gelen alyuvarlar damar sistemlerini tıkıyorlar. Damarları da tıkaç oluşturuyorlar. Bunun dalağında enfarktlar meydana geliyor. Beyinde felç meydana getiriyor. Bağışıklık sistemini bozuyor, enfeksiyonları açık hale getiriyor. Akciğerinde pnömoni gibi hastalıklar meydana getiriyor. İskelet sisteminde tahribat yapıyor. Ve bu hastalar yaşam süresi kısalıyor. Ölüyorlar yani. Erken yaşta ölüyorlar. Eğer tedavi edilmezse. Şimdi bu bakın noktasal bir mutasyon. Bir kere bunların haberi yok. Oradaki konuşan kişinin. Yani moleküler biyoloji ve genetikten anlamıyor. Birincisi o ortaya çıktı. İkincisi diyor ki hemoglobin molekülüne molekülünde meydana gelen bir mutasyonla oksijen açığa çıkıyor. Bu kandaki bir gaz oluşturuyor. Tamam oluştursun. Dediği doğru. Ulan bunun akciğerle ne ilgisi var? Yani ona ulan demiyorum. Genel olarak söylüyorum. O mantığa söylüyorum. Onun akciğerle ne ilgisi var? Akciğeri biraz önce gördük. Akciğer havadan oksijen almak üzere tasarlanmış, yaratılmış bir organ. Yani bütün sistemi solungaçtan farklı olarak. Bakın solungaç sudan alır onu. Ondan hiç bahsetmiyor. İkisinin sistemleri ve genetik bilgisi birbirinden tamamen farklı. Öyle bir tane noktasal mutasyonla siz o, sadece o solungacı iptal edersiniz. Çünkü oksijen taşınımı ve alınımı mesela Onur Hocam biraz önce bahsetti. Orada hücreleri var. Alveollerin üzerinde endotel hücreleri var. O endotel hücreleri tamamen özel genetik bilgiye sahiptir. Havadaki oksijeni kana geçirecek şekilde. Balıkta böyle bir özellik yok. Balığın çünkü hücresinin yapısı sudan oksijen alacak şekilde tasarlanmıştır. İkisi apayrı. Birinde gaz halindedir oksijen, birinde sıvı halde bulunur. Suyun içerisinde bulunur. Ve H2O olarak bulunur. Değil mi? Suyun içerisinde. Bunu ondan ayıracak genetik bilginin yapısıyla veya yapının genetik bilgisiyle havadan alacak yapının genetik bilgisi birbirinden tamamen apayrı. Yani apayrı. Mesela bir kitap düşünün, biyoloji kitabı. Bir kitap düşünün, Osmanlı tarihini anlatıyor. Siz böyle noktasal iki harfi değiştirip o Osmanlı tarihini anlatan kitap biyoloji kitabına döner mi? Böyle kepazelik olur mu? Yani bu anlatılan ya korkunç bir şey yani. Ama bunu yapıyorlar işte. Yani Darwinistlerin özelliği bu. Yani özellik içi boş, laf salatası bir takım Latince kelimelerin kullanılmasıyla. Ama diyor, çok basit diyor, bir tane pıt diye mutasyon oldu diyor, pıt olunca o pıt o canlı ölüyor, o pıt diye mutasyon olduğu zaman. Yani komedi filmi çevirir gibi. Ama bu şunu gösteriyor, o arkadaşın genetik bilgisi yok, moleküler bilgisi yok ve hiçbir delil de yok. Anlattığına da delil getirmesi lazım değil mi? Bilim adamı öyle olur. Mesela diyorsun ki, ne diyorsun? Bu Big Bang diyorsun, oldu diyorsun. Buna delil getirmen lazım, değil mi? Big Bang'in olduğunu ispatlayacaksın o zaman sen. Yani böyle ortaya laf atıp şey olur mu? Nereden çıkıyor Big Bang? Evrenin genişlediğini ortaya koyuyorsun bir kere. Önce gözlemliyorsun bunu. Önce genişliyor diyorsun evren. O zaman diyorsun demek ki diyorsun mantıken ve bilimsel olarak geriye gidecek bu. Geriye gittiğimizde zaman olarak küçülecek, küçülecek, genişliyor devamlı. Sürekli genişliyor. Her an genişliyor. Şu anda genişliyor. Yani bir saat önceki genişliğiyle evrenin bir saat şu anki genişliği aynı değil. Biz geriye gittiğimizde milyarlarca yıl bunun tek bir nokta haline geldiğini görmemiz lazım. O zaman bu bir. Ama diyorsun bu ilk bir başlangıç anı olması lazım. Yoktan var olduğu an bunun da delili olması lazım diyorsun. Ne olabilir diyorsun? İlk bu ortaya çıkış anından kalma fosil radyasyon olması gerekir diyorsun. O dönemden kalma yani başlangıç anından kalma kalıntı ışınımlar ve uzayın her yerinde eşit olması gerekir. Çünkü ilk anda meydana gelen ışınımın bütün uzayda eşit olarak dağılmış olması gerekir. Bunu söylüyorlar bilim adamları. Söylediler bunu. Yani ben o adım adım gidiyoruz şu anda. Hakikaten bakıyorlar. Önce bir hesaplıyorlar. George Gamow hesaplıyor 1940'lı yıllarda. Hesap olarak buluyor. Sonra Arno Penzias ve Robert Filson bunun olduğunu kanıtlayıp Nobel ödülü alıyorlar. Ama bu da yetmiyor. NASA da uzaya uydu gönderiyor. Diyor ki eğer bu uzayın her yerinde eşit olarak varsa diyor. Bu bilimsel delil. Bilim böyle işler. O zaman diyor bizim bunu bulmamız lazım diyor. Hakikaten NASA 1989 yılında COBE uydusunu gönderiyor. Cosmic Background Explorer diye bir uyduyu uzaya gönderiyor. 8 dakika içinde bu radyasyonu uzayda hemen keşfediyorlar. Ne oldu? Öyle mutasyonda pıt diye değişiklik meydana geliyor. Kaba kesesi oldu, akciğere dönüştü böyle. Laga luga var mı? Yani
yok, tam var olmuş.
Bilimsel literatürde böyle abidis gubidis denir yani. Böyle Latince konuşacaksak eğer. Öyle değil işte. Bilim böyle işler. Delil getireceksin. Gözleme dayalı olacak söylediklerim ve deneye dayalı olacak. Yani deneysel olarak da kanıtlayacaksın. Bu şekilde bilim, bu şekilde işler. Ayrıca bir de tabii bir delil daha var. Hidrojen helyum oranına bakıyorlar uzayın. Diyorlar ki uzay eğer sonsuzdan beri var olsaydı onların iddia ettiği gibi bütün helyumun hidrojenin helyuma dönüşmüş olması gerekirdi. Sonsuzdan beri olduğuna göre hiç hidrojen olmayacaktı. Halbuki diyorlar başlangıcı olması gerekir ve başlangıcı da işte 14-15 milyar yıl tahmin ediliyor. Bir bakıyorlar uzaydaki hidrojen helyum oranı tam 15 milyar yıllık bir başlangıcı destekleyecek oranda bulunuyor. Değil mi? Bu bilimsel işte bakın kanıtıyla ortaya çıkan. Buna kanıt var mı bu söylediklerine? Hem mantığa aykırı hem bütün bilimsel delillere aykırı. Çünkü genetik bilgi dediğimiz gibi yani bir kitabın başka bir kitaba dönüşmesi tek bir harf değişikliğiyle böyle iki harf değişikliğiyle böyle rezalet olur mu? Ama söylediği bu işte yani böyle. Ama buna böyle biraz hani değişik cümleler katınca o zaman
sanki doğruymuş
sanki gibi. Doğruymuş gibi. Evet. Yani bakın bunları hep yapıyorlar. Hatta internette dalga geçiyorlar bunlarla. Şimdi bakın internette nasıl dalga geçiyorlar onu gösterelim. Bu filmleri hazırlamışlar çocuklar. Biri alsana. Alır mısınız biri? Sadece işleri güçleri karmaşık cümleler söylemek. Buna da çocuklar bile gülüyor yani böyle güler.
Yani. Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Metsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda da hiyerarşik, epistemolojik, kuantominal falan böyle...
Eşitsel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla,
tamam, bunlar izolasyon
mekanizmalarıyla...
İzolasyon, mizolasyon, bunlar hep hikaye, sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Evet,
şimdi burada mesela hemoglobinde diyor ya bir noktasal bir değişiklik olduğunda diyor, oksijen açığa çıktığında, ama işte hemoglobin şunu bilmiyor bir kere, ondan da haberi yok. Hemoglobinde bir bozukluk olduğu zaman doku dokuya oksijen verilemiyor. Çünkü hemoglobin, bakın onunla da ilgili bir filmimiz var, göstereyim neden olduğunu anlatayım hemen. Bu böyle öyle basit şeyler değil bunlar.
Hemoglobinde
yani
bir
böyle...
de sorun olduğu zaman ve oksijen açığa çıkıyorsa aradan
evet,
sonra
bir aramız varmış. Aradan sonra evet. Anlatalım. O hemoglobinin yapısı öyle onların anlattığı gibi değil. O kadar hassas ayarlı ve mükemmel bir yapısı var ki ondaki bir değişiklik öldürücü oluyor. Yani öyle sakat bırakıcı da değil.
Evet, kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam konumuz yarım kalmıştı galiba.
Evet, hemoglobinle ilgili mutasyonla akciğerlerin oluştuğunu iddia eden evrimcilerden konuşuyorduk. Önemli bir konu, devam ediyoruz. Diyor ki hemoglobinde bir mutasyon olduğu zaman tuttuğu oksijen serbest kalıyor diyor. Evet, bu ne yapar peki? Bu o canlıyı öldürür, bir. İki, kanda serbest oksijen ne kadar olursa olsun bu o canlının onu bir vesikül içerisinde alıp daha sonra da onun söylediği gibi bir mutasyonla da akciğer alveolü içine alıp aşama aşama alveollerle akciğerin oluşumuna yol açmaz. Eğer siz bir balığın damarlarının içerisinde gaz verirseniz o balık ölür, şişer ve ölür. Oraya istediğiniz kadar oksijen gazı verin. Bu gaz istediğin formda ve istediğin şekilde ver, canlının ölümüne yol açar. Ki hemoglobin en önemli moleküldür. Solunumla çünkü alakalıdır. Ve çok kısa sürede yetersizliği ölüme yol açar. Solunum çünkü çok kritik bir nokta. Keza birçok zehir hemoglobine dayandırılır. Mesela metan gazından zehirlenen insanların sebebi hemoglobinle oksijenin bağlayacağı yerde metan gazı ona bağlanıyor. Oksijene bağlanamadığı için canlı oksijen yetmezliğine uğruyor. Bunun gibi siyanür ve birçok benzer zehirler canlının solunum sistemine direkt oradaki proteinleri inaktif duruma getirerek oksijen almasını, oksijen tutmasını engelleyip onun ölümüne yol açıyorlar. Ya zaten bu bir zehir etkisi olmuş oluyor. Bu zaten canlıyı öldüren bir şey olmuş oluyor. Ölen canlı da mutasyon geçirip akciğer yapamayacağına göre bu iddia tamamen bir safsata. Hiç böyle akıllı bilimsel bir aşamanın kaldı ki bunun laboratuvarda deneyi de yapılamaz. Yani tutup balığın damarlarına oksijen değil mi, verilip pompalanıp orada bakalım mutasyon olacak ve onu akciğer haline dönüştürecek mi diye bir deney de olmaz. Zaten bilim adamları bunun olmayacağını bilirler. Çünkü mantıken. Ondan dolayı bunun denemesini de yapmazlar. Bu hakikaten oldukça çocuksu bir iddia.
Şimdi bakın genetik bilgiye de bakalım. Slide'ı gösterirsek evet. Şimdi burada yani akciğerin yapısı öyle herhangi bir yapı değil ki. Bakın alveol dediği o öyle gaz olduğu içinde onun bir mutasyon olduğu içinde gaz oldu sonra akciğer oldu böyle rezalet olur mu? Bakın bir kere alveol keseceğinin çok özel bir genetik yapısı var. Bu herhangi bir yapıya hiç benzemiyor zaten. Yani özel genetik bilgi gerektiriyor. Binlerce gen ve protein tarafından kontrol edilen yapılar bunlar. Yüzlerce gen ve binlerce protein tarafından. Burada da daha detaylı olarak görüyoruz. Şimdi kan damarıyla bu hava alveol tarafındaki hava arasında özel hücreler var. Bu hücreler oksijene geçirgen. Mesela bizim cildimiz var. Cildimiz havaya geçirgen değil. Vücudumuzun başka hiçbir yerinde ağzımızdaki hücreler değil, burnumuzdaki hücreler de değil. Sadece alveoldeki hücreler bu genetik yapıya sahip. Çok özel oksijeni gaz olarak damara geçirecek şekilde yaratılmış. Yani gaz geliyor, o hücrenin içinden geçip kan damarına girebiliyor. Ve orada da hemoglobin tarafından bağlanıyor. Bu yapı nereden kontrol ediliyor? Genetik özellikler tarafından kontrol ediliyor. Ve genetik yapısı bunun, mesela cilt hücresinden tamamen farklı, herhangi bir canlıdaki hücreden tamamen farklı, balık solungacından da tamamen farklı. Çünkü balık havada solunum yapmadığı için, suyun içine yaptığı için, onun organ yapısıyla akciğerinki tamamen farklı çünkü havadan alıyor oksijeni. İşte bu bitiriyor mesela böyle. Böyle bir hani gibi, gibi tesadüfen etrafında hava oldu, onun etrafında akciğer oldu. Bu tam bir rezalet. Şimdi bakın hemoglobinin yapısına gelelim tekrar. O da ne kadar neyle karşı karşıya olduğumuzu anlatacak. Öyle hemoglobinde basit değişiklikler nasıl taşınıyor onu görelim şimdi bakın.
All cells need oxygen. It is the essential fuel which is necessary to enable.
Bu bakın oksijenin taşınmasını gösterecek.
Bringing oxygen to the cells requires the uptake of oxygen from the air in the lungs. Its transportation in the blood.
Bakın bu kan da taşınacak şimdi kırmızı kan hücreleriyle.
And its delivery to cells all over the body.
Ve hücrelere verilecek. Bu sistemin nasıl işlediğini gösterecek ve hemoglobinin yapısını. Bu işte alveoler yapı böyle oluyor. Kan damarları etrafında çok hassas bir şekilde bulunuyor. Oradaki hücreler de genetik olarak bu özelliğe sahip oldukları için havadaki oksijeni kan damarlarına taşıyabiliyorlar.
The oxygen molecules change from their state as a gas freely circulating in the air, dissolving into a solution.
Evet, bakın görüyorsunuz oksijen geliyor.
Karbondioksit.
Evet. Hemoglobine bağlanıyor. Çünkü hemoglobinin öyle bir özelliği var ki 4 tane zincirden oluşuyor demiştik. 2 tane alfa, 2 tane beta yetişkin hemoglobini. Ayrıca bebekte hemoglobin var. O da farklı. O da çok özel bir durum. Neyse ona fazla derinliğe girmeyelim de şimdi konsantre olalım yetişkin hemoglobinle. 4 tane zincirden oluşuyor. 2 alfa, 2 beta. Bunlardan alfa olan yani yaklaşık 150 dedik ama yani 141 birinde var. 146 tane amino asit diğerinde var. Ve bu amino asitler çok özel bir dizilime sahip. Bunların ortasında da hem grubu var. Bunun içinde de demir elementi taşıyor. Demir de başka bir yerde bu şekilde kullanılmıyor vücutta. Sadece hemoglobinde var. Çünkü demirin oksijen bağlama özelliği var. O hem halkası dedikleri denilen halka çok özel bir yapı. Oksijeni bağlayıp dokulara götürebiliyor.
8% of this dissolved oxygen is taken up by passing red cells, leaving just...
Buradaki yapının da özelliğini görüyoruz. Bakın bu yapı herhangi bir yapı değil. Bu genetik olarak balığın solungaçlarından tamamen farklı bir yapısı var. Çünkü havadaki oksijeni kana geçirecek şekilde yaratılmış, tasarlanmış. Yaratılmış tabii inşallah. Allah tasarlamaktan münezzehtir çünkü inşallah.
Bir mutasyon oldu, şu oldu diyor, o alveol oldu diyor.
Evet. Bu mutasyon ama onu kontrol eden yüzlerce gen var. Öyle tek bir yapı değil bunlar.
Evet.
Aynı hücreler mesela biraz önce gördük. Alveoler tip 2 hücreleri sürfaktan molekülünü de üretiyorlar. Öyle basit yapılar değil bunlar. Yüzlerce gen tarafından kontrol edilen ve genetik bilgisi tamamen farklı diğer canlılardan. Devam edelim. Bakın bu da hemoglobinin yapısını gösteriyor. Çok özel bir yapısı var hemoglobinin. Burada hem halkalarını görüyoruz. 4 tane var bunlardan. Ve bunlar bağlıyor işte oksijeni. Bu hem grupları. Ama bu hemoglobinin özel amino asit diziliminden ve 3 boyutlu şeklinden kaynaklanan bir özellik.
Evet.
Ya sadece bu protein bu şekilde oluyor. O hemoglobin 141 tane amino asidi var. Tam öyle olacak. Bir tane amino asit değişik olmayacak. Beta grubunun da 146 amino asidi var. Tam o şekilde olacak. Onun genetik bilgisinde en ufak bir değişiklik meydana geldiğinde hemoglobini deforme ediyor. Deforme edilen hemoglobin de oksijen taşıyamaz. Evet, oksijeni bağlıyor. Yani çok üstün teknolojik yapısıyla. Bakın burada görüyoruz.
It is heme which makes it possible for the red cells to pick up oxygen dissolved.
Bunlar alıyor oksijeni ve dokulara götürüyor.
And release it back into the blood as oxygen in solution.
Ve bu yapılar, bu kompleks yapılar tek bir değişikliğe bile açık değil. O iddia ettikleri gibi.
Hemoglobin bir de sadece kırmızı kan hücrelerinde üretilen bir protein. Başka hiçbir vücut hücresinde üretilmiyor.
Evet.
Bilgisi olduğu halde.
Onları da götürüp dokulara veriyorlar. Şimdi hemoglobinin önemli bir özelliği var. Onun için devam ediyoruz. Bakın şimdi bu hemoglobinin bir oksijeni bağlama ve bırakma özelliği var dedik. Oksijene olan ilgisi var. Ama bu ilgi herhangi bir ilgi değil. Ya o kadar hassas ayarlanmış ki. Şimdi onu göreceğiz bakın. Bir eğrisi var burada. Bu çizelgiyi gösterelim tekrar. Buradaki yüzde doyumu, yüzde satürasyonunu görüyoruz kandaki dolaşımın. Burada da parsiyel oksijen basıncı arasındaki oranı görüyoruz. Hemoglobinin özelliğinden kaynaklanan, bakın şimdi bir ortaya bir grafik çıkacak. Bu o hemoglobin proteinin çok özel amino asit yapısından bir üç boyutlu şeklinden kaynaklanan bir özellik. Bakın. Doğrusal gidiyor önce. Oksijen basıncı arttığında doğrusal olarak artıyor doyumluluğu, saturasyonu artıyor. Fakat bir noktaya geldikten sonra doyuma ulaşıyor ve oksijen parsiyel basıncı ne kadar artarsa artsın bakın hemoglobinin tamamı doymuş olarak devam ediyor. İşte bu çok önemli bir özellik. Bu özellikten dolayı insan hayatta kalabiliyor. Bu da sadece hemoglobinin genetik kodundan ortaya çıkan bir özellik. Yani öyle hassas bir mekanizma ile yaratılmış ki hemoglobin molekülü oksijen basıncının artışı bakın saturasyonu artıyor. Buralara geldiğinde oksijen basıncı parsiyel hep aynı olarak devam ediyor. Yani oksijen miktarındaki düşüşleri kompanse edecek ve dokulara yeterli oksijeni götürecek bir özelliğe sahip. Bu hemoglobinin yapısındaki mükemmelliği gösteriyor. Siz bu mükemmelliğe dışarıdan herhangi bir müdahaleyle müdahale bulunduğunuz zaman o arkadaşın dediği gibi yani bir mutasyon olduğu zaman bu özelliğini kaybeden o hemoglobin dokular oksijen taşıyamayacağı için o da söylüyor zaten oksijen ondan ayrılır diyor. Kana geçer diyor. Halbuki kanda çok az bir kısmı taşınıyor oksijenin. Ondan da haberi yok. Yani yaklaşık %1-2'lik kısmı kanda çözülmüş olarak taşınır. Ama dokulara hemoglobini veren asıl hemoglobindir. Hemoglobinle taşınması gerekir. Yani hemoglobin molekülü olmasa kanda bir miktar oksijen bulunabiliyor ama bu dokulara yeterli oksijeni taşıyamaz. Esas olan hemoglobindir. Hemoglobin bu özelliğini kaybederse onun dediği gibi bir mutasyon olduğunda diyor o balık ölür. Bunu herkes de çocuk da bilebilir yani bu işte alamayacak yani oksijeni. Nasıl yaşayacak o balık? Evet gördük yani burada tabii hemoglobinin ne kadar hassas bir yapısı olduğunu. Hiçbir şekilde mutasyon açık olmadığı bu yapıların. Kaldı ki o diyor kana geçen diyor gaz diyor. O diyor bir kese haline gelir diyor. O kese de akciğer haline gelir diyor. Ya akciğer basit bir kese mi? Akciğerin o alveoler yapısını gördük, hücre yapısını gördük. Onun üzerine sülfaktan molekülleriyle kaplı. O hücrelerin yapısı zaten özel bir yapı. Oksijeni geçirecek şekilde bir canlı hücresi var orada. Cildimizdeki hücre geçirmiyor. Gözümüzdeki hücre de geçirmiyor oksijeni. Ama akciğerdeki o hücre o kadar özel bir yapısı var ki gaz halinde olan oksijeni kan damarına geçecek şekilde. O herhangi bir kese bir şey değil o. Yani böyle bambaşka bir yapısı. Ve o yapıyı siz bozduğunuz anda bozun oksijene geçirgenliğini. Mutasyon bozar zaten. O bitti. O canlı yaşayamaz. O insan yaşayamaz. O balık yaşayamaz. O canlı yaşayamaz.
Ki 300 milyon tane olacak o keseden. Ve bu kadarcık bir alana göğüs kafesinin içine sığacak. Bunların hiçbir tesadüf olacak şeyler değiller inşallah.
Şimdi... Ve onu tabii gördük biraz önce. Solunum sistemlerinin aynı anda var olması gerekiyor. Sadece o değil ki binlerce genin bir anda bambaşka bir genetik yapıya dönüşmesi gerekiyor. Bir anda. Arası yok. Ara ara olamıyor onun iddia ettiği gibi. Bir gen yani bir biyoloji kitabı bir anda Osmanlı tarihini anlatan bir kitap olacak. Tek bir harf değişikliği. Bu da mümkün değil zaten.
Yani hocam mükemmel bir sistemi çok basitmiş gibi anlatıyorlar. Hemen geçiştiriyorlar. Yani evet. Onun üstü doğru. Bir muazzam bir sistemi böyle bilmiyorum yani. Çok komik.
Ayıp ediyorlar evet. Yani.
Ayıp ediyorlar değil hocam. Komik yani. Sadece gülüyoruz biz de.
Komedi yok.
Bizi güldürüyorlar yani hocam.
Evet. Maşallah.
Evet tabii. Ya bu tabii gerçek böyle açıklanınca inşallah basitliği ve gerçek dışı olduğu açıklanınca insan mantığı da zaten bunun ne kadar tuhaf bir şey olduğunu algılıyor. Ama bilmeyen insanlar bunu dinleyince ha sanki doğru bir şey mi söylüyor acaba gibi kafasında şüphe uyandırıyor. Allah'ın izniyle işte bunu anlatmak bu yüzden çok önemli. Bilgiyi, doğru bilgiyi herkese ulaştırmak ve bu evrimcilerin hatalarını anlatmak o anlamda çok önemli inşallah.
Evet. Yani önemli olan nokta şu bakın. Hiçbir Darwinist bir şey anlatırken bilimsel delil göstermiyor. Böyle oldu diyor. Bir hikaye anlatıyor.
Evet.
Ya bu diyor, bu kaşık diyor. Bir pıt diye bir şey oldu diyor bunda diyor. Kalem oldu diyor. Olur diye diyor. Zaten diyor bu da metal diyor. İnce uzun diyor. Bu da ince uzun diyor. Bu arada bir anda ucu çıktı diyor bunun diyor. Mürekkepte içine doğmuş nasılsa diyor. Kalem olmuş diyor. Delil var mı? Yok. Mantığa uygun mu? Kesinlikle mantığa aykırı. Saçma sapan zaten iddiaları. Ama büyü gibi işte bunu böyle Goebbels var Hitler'in propaganda baganı. Diyor ki bir yalanı diyor çok sık ve yüksek sesle tekrarlarsan diyor. Bakın çok sık ve yüksek sesle tekrarlarsan diyor. İnsanları buna inandırabilirsin diyor. Biz de bunu yapıyoruz diyor zaten o dönemde. Yani Darwinizm yaptığı bu. Bir yalanı çok sık. İşte ona dönüşü bu ona dönüşü. Endonizasyon, sadrasyon, kolonizasyon, epistemolojik betimlemeler falan filan. Milleti 150 yıldır bu şekilde insanlara anlatıyorlardı. Onlar da zannediyordu ki ya bunlar acaba bir şey biliyor mu hakikaten dedikleri doğru mu diye böyle.
Hocam bir de yalandan tartışma çıkarıyorlar. Evet. Yani gündemde olmak için. İnsanlar da isterse biraz etkileniyor yani normal olarak.
Evet.
Tamam. Ama açığa çıkıyor en sonunda.
Tabii ki hocam yani.
Evet aynen öyle. Gerçekten biz mucizevi ve kompleks şeylerden bahsettik. İşte solunumdan bahsettik. Akciğerler, işte hemoglobinler. Gerçekten vücudumuzun mükemmel bir yapısı var. Ve buna uygun bütün sistemler işliyor. Şimdi tabii bu mucizevi şeylerden biri bu Kur'an mucizeleri var. Biliyorsunuz Kur'an'da 1400 yıl önce bilimin ve teknolojinin gelişmediği zamanlarda Kur'an'da birçok mucize bize bildiriliyor. Bilim adamlarının yeni yeni keşfettiği şeyler. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Onu anlatalım. Güneşin belirli bir süre sonra sona ermesi. Bu böyle belirtiliyor. Güneş belirli bir sonra sona erecektir. Allah ayette şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Güneş de kendisi için tespit edilmiş olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilenin takdiridir. Ayette geçen müstakarrin kelimesi belirlenmiş bir yer veya belirlenmiş bir zaman anlamını içerir. Akıp gitmektedir olarak çevrilen tecri kelimesi ise hareket eder, acele eder, deveran eder, dolaşır, usul izler, yol tutar, cereyan eder, akar anlamlarına gelmekte. Kelimelerin anlamlarından güneşin istikrar kılacağı, mekan ve zamana doğru hareketini sürdürdüğü, ancak bu hareketin önceden belirlenmiş bir zamana kadar süreceği anlaşılmakta. Şimdi güneşin sonuyla ilgili bilimsel yorumlarda güneşin her saniye 4 milyon ton madde tüketerek enerjiye çevirdiği, bu yakıt bittiğinde de güneşin ömrünü tamamlayacağı tarif edilmektedir. Güneşten gelen ısı ve ışık hidrojen çekirdeklerinin füzyon yöntemiyle birleşerek helyuma dönüşmesi sırasında tüketilen maddenin yerine ortaya çıkan enerjidir. Dolayısıyla güneşin enerjisi, dolayısıyla ömrü de bu yakıtın sona ermesiyle bitecektir. Şimdi bu bilim adamlarının keşfettiği bir şey, bulduğu bir şey. Güneşin ömrünün bir süre sonra biteceği ama belirttiğimiz gibi 1400 sene öncesinde Kur'an'da bu bildiriliyor. Dediğimiz gibi işte teknolojinin olmadığı, bilimin işte neredeyse olmadığı, çok yetersiz olduğu bir dönemde Kur'an'da bunun belirtilmesi gerçekten mucizevi bir olay. Güneşin ömrünün sona ereceği, bunun bildirilmesi gerçekten çok mucizevi bir olay.
Evet, bunu sadece Allah bilebilir yani inşallah.
Evet.
O dönemde bilimsel olarak bilinmiyordu insanlar tarafından.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an'da Allah sözü, hak sözü olduğunu kanıtlamış oluyor inşallah.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de çok mucize var böyle. bu devirde ortaya çıkması da çok, o da ayrı bir mucize. Aynen. Çünkü hepsi bu yüzyılda hep bulunan şeyler bunlar. O da bu yüzyılın çok özel bir yüzyıl olduğunu bize gösteriyor. Evet. Mesela bu yüzyılda aynı zamanda canlıların taklit edilmesi, yani biyomimetik yönden de birçok ilerleme kaydedildi. Yani bizim teknolojimiz, canlılardaki teknolojiyi gözlemleme ve izlemeye her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Daha çok gözlemle ve izleyebiliyorlar. Dolayısıyla canlılardaki teknolojiyi taklit etme imkanı da o nebze artıyor. Evet. Mesela bunlardan birisi de bizim vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin kimlik tanıma yönteminin taklit edilmesi mesela.
Evet.
IBM firması herhalde onunla ilgili bayağı evet, araştırma hocam yapıyor.
Evet. Ben anlatayım isterseniz.
Tabii.
Bilgisayar virüslerine karşı bağışıklık sistemi modeli. IBM firması yetkilileri İnternette ortaya çıkan virüslere karşı herkesi koruyacak dünya çapında bir bağışıklık sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bir yetkili Steve White bu konuda çözüme ulaşabilmek için insan vücudundaki gibi bir bağışıklık sisteminin kurulması gerektiğini söylüyor. Şu sözlerle ifade ediyor. İnsan ırkının varlığının devam ettirebilmesinin tek sebebi sahip olduğu bağışıklık sistemidir. Siber alemin devamı için de bir bağışıklık sistemine sahip olmak şarttır, gerektir diyor. Araştırmacılar bilgisayar ağları ile canlılar arasındaki kurdukları bu bağlantı sayesinde bilgisayarlara aynı savunma sistemimizin işleyişi gibi koruyan programlar öğretmeye başlamışlardır. Onlara göre epidemioloji ve immünolojiden öğrendiklerimiz elektronik organizmaları da tıpkı canlı organizmaları korudukları gibi yani tehlikelerden koruyabileceklerine inanmaktadırlar. Dünya çapında internet kullanımının yayılması birlikte bu virüsler de çok büyük bir hızla yayılıyor. Bilgisayarlara ciddi hasarlar veriyorlar. IBM firması çalışanları da çözümü doğadaki örnekleri taklit taklit ederek bulmuşlardır. Bilgisayar virüslerinin de suni bir hayatları var ve doğadaki biyolojik virüsler gibi içindeki bulundukları sistemi çoğaltmak için kullanıyorlar kendi sistemlerini. Bu benzerliğe dayanarak araştırmacılar insanın bağışıklık sisteminin insan vücudunu nasıl koruduğunu araştırdılar. Vücut yabancı bir organizma ile karşılaştığında hemen isteyeceği tanıyıp etkisiz hale getirecek bir antikor oluşturmaya başlar.
Evet.
Bağışıklık sistemi hastalığa yol açabilecek hücrenin bütününü analiz etmek zorunda değildir. Durumunda değildir. Sadece virüsü ileride tanıyabilmesi için yapısını hatırlamak zorundadır. Bir kez ilk enfeksiyon yatıştırıldığında vücut ileriki bir enfeksiyona daha hızlı cevap verebilmek için bu antikorlardan bir kısmı hazır tutar. Bir kısmını hazır tutar. Nitekim antivirüs programları da bütün virüsü değil ama virüsün imzasını taşıyacak bir antikor içerirler. Görüldüğü gibi insanları en çaresiz bırakan konularda çözümleri dahi doğada hep mevcuttur. Her detayın düşünülmüş olduğu kusursuz bir işleyişe sahip olan sistemimiz, savunma sistemimiz, daha biz doğmadan bizi korumak göreviyle hazır bulundurulmuştur.
Maşallah.
Allah'ın her şeyin üzerindeki korumasıyla ilgili Kur'an'da bir ayette şöyle bahsedilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır.
Evet, maşallah.
Şimdi mesela evrimcilere göre önce virüsün sonra da bağışıklık sisteminin olması gerekiyor. Değil mi? Bu sırayla olması gerekiyor. Önce virüs çıkacak onların o saçma sapan iddialarına göre. Sonra da bakacak vücut, diyecek ki virüs var, dur ben buna karşı bir bağışıklık sistemi yapayım. Mümkün mü bu?
Hayır hocam, mümkün değil. Aynı anda olmak zorunda. Bu da zaten devrimi yıkıyor hocam.
Değil mi? Evet. Yani aynı anda var olmak. Zaten aynı anda var yani, onu da görüyoruz. Daha doğmadan hazır o bir bağışıklık sisteminin bilgisi. Virüsü hemen tanıyor ve imha ediyor. Aksi takdirde, çünkü virüs girdiği anda bağışıklık sistemi yoksa derhal öldürücü olur. Evet. Ona karşı bağışıklık sistemi yapamaz ki vücut. Zaten vücudun, şu hücrelerin böyle bir özelliği de yok. Yani dur ben virüse bakacak, tanıyacak, laboratuvar araştırması yapacak. Bunun genetik bilgisini çözüp, protein yapısını çözüp ona karşı silah üretecek gibi bir mantık. Süper mantıksız yani, mantık değil, mantıksızlık var orada. Zaten böyle bir şey de mümkün değil. Bu devrimi yıkıyor, aynı anda var çünkü inşallah.
İnşallah. Bir de şu
yanlış ispatı. Allah'ın yarattığını gösteriyor, evet. Yani inşallah.
Virüse ait deliller milyarlarca yıldır var olduklarını bize gösteriyor. Daha siyanobakteriler zamanında da var olup onları infekte edebilecek veya onlarla beslenen yaratıkları infekte edip onları ortamdan uzaklaştırıp ekosistemin bir parçası olduğunu ve ekosistemin dengesini sağlamakta görevli olduğunu bize gösteren makaleler de yayınlandı Science dergisinde. Şimdi de virüs evrimcilere göre en basit yapı. Halbuki bakıyoruz, bir de şöyle, evrimciler diyor ki en basit yapı o, gelişti diyor, komplekse doğru gitti canlılık diyor. Bakıyoruz milyarlarca yıldır virüsler var, evet. Ne yapıyorlar? İnfekte ediyorlar, canlıları hasta ediyorlar. Hastalığına göre kimisini öldürüyor, kimisi hayatta kalıyor. Bunu milyarlarca yıldır virüs yapıyor.
Evet.
Virüs bir gün diyemez mi? Ya ben bu kadar basittim ama yani artık evrim gereği benim de bu mücadelede artık ileri geçip daha kompleks, daha yüksek bir canlı olmam gerekir deyip daha böyle bir hücreli, iki hücreli, 5-10 hücreli, daha böyle çok hücreli bir canlı olması gerekmez miydi o inanışa göre? Yani evrim iddiasına göre öyle olması beklenirdi. Öyle bir şey yok. Allah her şeyi bir düzen içerisinde yaratıyor ve bütün canlılar ve cansızlar o düzene itaat ediyor. Şimdi virüsler her ne kadar kompleks ve her ne kadar becerikli olurlarsa olsunlar, milyarlarca yıl önce hangi görevi yapıyorsalar günümüzde de o görevi yapıyorlar. Ama virüs tek başına yaşayamıyor. Virüsün muhakkak infekte edeceği canlı da olması gerekiyor. Mesela kimisi bakteriyi infekte edip bakterileri hasta ediyor. Yani virüs tek hücreli canlıyı hasta ediyor. Bakteriyofaj deniyor bunlara. Kimisi bitkileri hasta ediyor. Yani bitkilere de virüs bulaşıyor. Onlar da bitki virüsleri. Kimisi hayvanları, kimisi de insanı hasta ediyor. Ama bunlar milyarlarca yıldır var olup aynı görevi yapıyorlar. Tek hücreli canlılara bakıyorsunuz. Milyarlarca yıl önce var olup hem azot fiksasyonu, hem fotosentez, hem de birçok faydalı reaksiyonu yapıyorlar toprakta. Çürütme işlemini yapıyorlar mesela. Milyarlarca yıl önce de bunu yapıyorlardı, şimdi onu yapıyorlar.
İnşallah. Hocamızın kitabında aslında...
Evet, ne o? Ara geçiş aşması.
Evet.
Mesela hocamızın ara geçiş bu anlamda canlıların dönüşüm geçirmediğini ve her canlının kendi statüsünde hem uzman, hem profesör, hem basit bir şey, basit bir canlı olmayıp hem de milyonlarca, milyarlarca yıldır aynı kaldıklarını, aralarında bunların bir canlı olmadığını bize gösteren, anlatan bir kitap o. Dolayısıyla virüs varsa o zaman virüsün enfekte edeceği canlı vardır. Canlı enfekte oluyorsa virüs vardır. Ekosistemde bunların hepsinin bir dengesi varsa ekosistemde bunların hepsinin bir anda olması gerekir. Dolayısıyla aşamalarla yavaş yavaş ilerleyen, basitten komplekse doğru giden biz bir çizelge görmüyoruz. Biz hepsinin kendi vazifesini başından beri yapan uzman canlılar görüyoruz.
Evet.
Basit bir yapı görmüyoruz inşallah.
Evet. Gerçekten bağışıklık sistemimiz gerçekten mükemmel bir sistem. Yani hayatımızın içine girdiğinde bilgisayar, biliyorsunuz şu an teknolojinin geldiği en son nokta. Ve bilgisayar virüslerini de bilgisayarımızdan uzaklaştırmak için aynı şey uygulanıyor. Taklit ediliyor dediğiniz gibi. Mükemmel sistem bilgisayarlarımıza uygulanıyor. Ama tabii bilgisayarlarımız vücudumuz kadar yüksek teknolojide ve mükemmelleşmiş bir şey olmadığı için sürekli değişiyor, bozuluyor, yenileniyor falan filan, bilgisayarlar kapanıyor. Ama insan bünyesi, insan yapısı sürekli o hücrelerle savaşan bir sisteme sahip ve sürekli savaşıyor. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii çok önemli bir konumuz var. Biliyorsunuz Mehdiyet dönemindeyiz. Hazreti Mehdi ile ilgili birçok konumuz vardı. Burada sürekli anlattık. Onun kişisel özelliklerini, ahlaki özelliklerini, fiziksel görünümünü, ne zamana geleceğini sürekli anlattık. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Hazreti Mehdi aleyhisselam gerçek Tevrat'ı çıkarır, verir ve bir Musevi cemaati onun vesilesiyle Müslüman olur. Ona Hazreti Mehdi aleyhisselam denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır. Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur. Ona Hazreti Mehdi aleyhisselam denilmesinin nedeni Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan gerçek Tevrat kitaplarını çıkaracak, Yahudilere karşı delil getirecektir. Peygamberimizin ahir zaman hadislerini en doğru şekilde Hazreti Mehdi aleyhisselam açıklayacaktır. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Buyurdu ki, Hazreti Mehdi kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Yalnız o, Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır.
Evet, demek ki yani Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili, Mehdiyetle ilgili hadislerini en iyi açıklayacak olanın Hazreti Mehdi'nin kendisi olduğunu,
evet,
anlıyoruz hadislerden inşallah.
Evet, aynen öyle.
O anlatacak yani, açıklayarak o derin anlamlarıyla, evet, birlikte inşallah kastedilen.
En doğru şekilde o açıklayacak.
En doğru şekilde, evet, maşallah. Evet.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın kıyafetleri de cildi de parlak olacaktır. İmam Ali diyor ki, Resulullah bana hitaben şöyle buyurdular. Onun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın üzerinde nurdan elbiseler vardır. Şimdi hadiste nurdan elbiseler vardır sözleriyle Hazreti Mehdi aleyhisselamın elbisesinin parlak olacağına işaret ediliyor. Bilindiği gibi nur ışık kaynağı değil, ışığı yansıtan anlamında. Kur'an'ın ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış. Güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Ayetinde de güneşin bir ışık kaynağı olduğu, nur kelimesiyle de ifade edilen ayın ise ışığı yansıttığı belirtilmekte. Hazreti Mehdi aleyhisselam peygamberimiz gibi beyaz, parlak ve temiz kıyafetler giyecektir. Aban bin Tablih der ki, İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Ben kaimi görür gibiyim. Necef'in arkasında Resulullah'ın beyaz zırhını giyecek ve zırhı giydikten sonra bedeni tıpkı Resulullah'ın bedeni gibi genişleyecek. Cennet ipeklerinden bir elbise zırhı örtecek. Burada cennet ipeğinden kastı temiz ve parlak görünüşte olması. Cennet ipeğinden ifadesinin kullanılma nedeni ise Hazreti Mehdi aleyhisselamdaki nuraniyet ve temizliği vurgulamak için. Yoksa cennet ipeği cennete özgü bir kumaş. Ayrıca bu hadiste de Hazreti Mehdi aleyhisselam bedeninin aynı peygamberimiz gibi geniş ve heybetli olacağına dikkat çekiliyor. Evet, burada gerçekten özelliklerini görüyoruz, sürekli açıklıyoruz burada programlarımızda. Hazreti Mehdi aleyhisselamın geleceğini, bu dönemde yaşadığını zaten biz şeyde de anlatıyoruz programlarda. Teknolojik gelişmelerin son yıllarda hızlandığını, İşte birçok alametin bu döneme bizi gösterdiğini zaten programımıza söylüyoruz. Burada yine onunla ilgili bir sunumumuz oldu.
Evet, beyaz kıyafetlere dikkat çekiyor. Beyaz ve evet, parlak kıyafetlere dikkat çekiliyor inşallah. Aynı zamanda ahir zaman hadislerini, Mehdiyeti de en iyi açıklayacak olanın Hazreti Mehdi'nin kendisi olduğu. Yani çok detaylı bir tarif var. Maşallah. Peygamberimiz Allah'ın bildirmesiyle görmüş. Gaybi bilgi tabii bu. 1400 sene sonra olacak olayları. Yalnızca Allah bilir. Allah'ın vahiy yoluyla bildirdiği. Çünkü çok detaylı ve net anlatımlar yani böyle inşallah. Fiziksel özellikleri, nasıl faaliyet yapacağı, olacak evet, olaylar. Ve bunların hepsi de 30 yıl içerisinde gerçekleşiyor. Bu da mucizesi peygamberimizin. Yani büyük olaylar. Afganistan işgal edilecek diyor. İran-Irak savaşı olacak diyor. Mısır. Evet, Mısır'daki olayları anlatıyor. Hüsnü Mübarek'in çok net tarif var dediği gibi hocamın. Ve bunların hepsi aynıyla 30 yıl içerisinde hepsi arka arkaya böyle gerçekleşti. Bu da tabii çok büyük mucize maşallah.
Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerin çok geçerli bir kaynak olup yine bu hadislerle ve Kur'an ayetleri doğrultusunda birçok hoca efendinin de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yönünde ve onunla ilgili müjdeleri oluyor. Onlardan birisi de Mehmet Zahid Kotku Hazretleri. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri Nakşibendi şeyhi inşallah. Mahmut Esat Göçen Hoca Efendi'nin şeyhi anında. Ondan sonra Nakşibendi konuda Mehmet Zahid Kotku Hazretleri Mahmut Esat Göçen Hazretleri devam etti. Şimdi onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatışıyla ilgili birkaç bir sunum göstermek istiyorum. Ey ümmetim, ben sizi bir Mehdi ile tebşir ederim. Yani müjdelerim. Zamanlarınızın korkunç günleri olacaktır. Aynen hadislerde belirtildiği gibi. Korkunç günlerinizden sonra sizi hayırlı bir günle tebşir ederim. Yani müjdelerim. İyi dinleyiniz. İnsanların ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak zelzelelerin, felaketlerin, tuğyanların, isyanların olduğu bir zamanda bu zat, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Bu zatın gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak, diyor. Ortalık adalet dolacak. Hazreti Ömer'in devri gibi herkes adalet, rahatlık, huzur içerisinde olacak. Nasıl ki zulme, çevre felaketlere düştüğünüz onun mukabil adalet olacak. Yani her zaman için adaleti.
Nasıl felaketlere düşmüştünüz, onun mukabili adalet olacak.
Evet.
Karşılığı tamam. Yani onun karşısına
Hazreti Mehdi'nin gelmesiyle
adalet.
Yerine adalet alacak.
Yerine adalet alacak, evet.
Gökteki melekler de ondan razı olacak. Enbiyalar da ondan razı olacak. Yerde yaşayanlar da ondan razı olacak. Malı müsaat ile adalet ile dağıtacak. Ki Hazreti Mehdi zamanında malı adaletle dağıtılması sonucunda bir bereket oluyor yeryüzünde. Fakir kimse kalmıyor. Mehdi hesapsız verecek diyor. O kadar bol olacak ki mal mülk. Yeryüzünde fakir kimse olmadığı gibi artık bolluktan Allah'ın izniyle her yerde malın bereketin çok çok fazla olduğunu görüyoruz inşallah. Göreceğiz maşallah, inşallah.
Tabii çok güzel bir dönem. Bütün önde gelen İslam alimlerinin de Hazreti Mehdi'nin gelişini müjdelediğini görüyoruz. Çünkü bu da Peygamberimizin emri. Peygamberimiz hadislerinde Hazreti Mehdi ile müjdeleşin diyor. Çok büyük bir müjde. Allah'ın rahmeti, bereketi. Çünkü kan gölüne dönen bir dünyada, zulümün, adaletsizliğin olduğu bir dünyada, fakirliğin, insanların birbirine sıkıntı verdiğinin, insanların hayvan gibi görüldüğünün haşa, Darwinizm dolayısıyla. Böyle bir dönemde Allah dünyayı tamamen değiştiriyor. Hazreti Mehdi'sini vesile ederek inşallah. Güzel adaleti, zenginliği, zenginlikte adaleti, bolluğu, bereketi, sanat, bilim, estetik, gerçek anlamda fikir özgürlüğü, gerçek demokrasi. Bunu nasip ediyor Allah bütün dünyaya. O dönemde tabii çok büyük bir müjde. Yani nasıl karanlığın ardından, değil mi, böyle çok büyük sıkıntıların ardından olan ferahlık bir müjdedir. Bu da o şekilde oluyor inşallah. Allah'ın rahmeti ve bereketi çok büyük bir müjde. Altın çağın müjdesi inşallah.
Evet. Bu konuda birçok Evliyaullah'tan kişi ve günümüzde yaşayan ve yakın zamanda vefat etmiş Hoca Efendi hep kutlu açıklamalarda bulunuyor. Neden? Çünkü ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin müjdelenmesini Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Hakiki hadis. Doğru hadis. Ve bu hadis doğrultusunda gelecek olan adalete, barışa, değil mi? Berekete, tüm savaşların sona ermesine, bütün yeryüzün ışıkla dolmasına ve yeryüzünde bir zulümün ve savaşın artık olmadığı bir zamana temsil eden kişi. Zamanı temsil eden Hazreti Mehdi. Dolayısıyla akıllı, yani akıllı olan, normalde hadislere ve Kur'an'a tam iman eden hoca efendiler ve Müslümanlar zaten Hazreti Mehdi'nin gelmesini müjdeler ve inanır ve kabul eder. Dolayısıyla biz çok hoca efendinin bunu ikrar etmesiyle birlikte bazı insanlar da günümüzde tam tersi davranıyorlar. Ve neden de bilinmez İttihat-ı İslam'ın olmadığını, yani olmamasını ister yönde beyanlarda bulunuyorlar. Hazreti Mehdi'nin şimdi değil de yani 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl sonra ortaya çıkmasını istiyorlar. Yeryüzünde İttihat-ı İslam'ın şimdi değil, son olmasını istiyorlar. Yani yeryüzünde şimdi İttihat-ı İslam olsa, 500 yıl sonra da devam etse mesela daha güzel olmaz mı? Böyle düşüneceğine şimdi değil sonra olsun diyorlar. Bu neden? Çünkü Kur'an'da bildirilen bir mümin karakteri var. Mümin malını ve canını Allah'a teslim etmiş kimse oluyor. Ve Allah için yaşıyor. Ve İslamiyet'in hakim olduğu bir durumda da yine kendi dinini tam olarak yaşayacak ve yaşantısını devam ettirecek. Ama böyle yaşamayan ve kendine ait bir iktidar kurup başka bir düzen uygulayan ama Kur'ani bir düzen, İslami bir düzen değil de başka bir düzen kuran insanların düzenini tehdit eden bir durum olduğu için bunun Hazreti Mehdi'nin şu an yeryüzünde bulunmasını, yaşamasını ve İslamiyet'in hakim olmasını istemiyorlar.
Yani tabii Mehdi bir düzene tehdit oluşturmuyor, evet, da onlar tehdit değil, olarak evet. algılıyor. Çünkü bir çıkar hesapları içerisindeler. O çıkarları bozulacak ki bunu evet. Peygamberimiz belirtiyor zaten. Peygamberimiz şuna dikkat çekiyor. Muazzam bir yobazlık olacak diyor Mehdi döneminde diyor. Münafıklık sistemi diyor. Sahtekar alimler çıkacak diyor. Hepsi değil tabii. Bir kısmı böyle olacak diyor Peygamberimiz. Hatta rakam da veriyor ve 70 bin, bakın 70 bin sarıklı ve cübbelinin Deccal'in tarafına geçeceğini ve Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edeceklerini bildiriyor. Deccaliyeti hizmet edeceklerini yani. Ve bunların başına da bir Medineli alim, bir tanesini söylüyor. Özellikle İstanbul'dan çıkacak Medineli alim. Medine bir şehir anlamında tabii burada. Bakın hadislerde şöyle diyor mesela. Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki yöneticileri zalim. Hakikaten zalim yöneticiler görüyoruz değil mi? Bu gördük evet. Hüsnü Mübarek, Kaddafi, işte diğerleri. Dünya çapında diktatörler, komünist diktatörler, dünya çapında böyle zalim yöneticiler çıktı. Alimleri de diyor tamahkar ve takvasız olacaklar. Yani gerçek anlamda inanmayacaklar, imansız olacaklar. İbadet edenleri riyakar, tacirleri faizci, ayıpları gizlemeleri sadece alışverişte olacaktır diyor. Genel bir dinsizliğin böyle bir hakimiyeti olacağını söylüyor. Ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin çıktığı dönemde. Yine başka bir hadiste diyor ki Peygamberimiz, ümmetim kötü alimler, bakın hep alimlere dikkat çekiyor. Kötü, sahtekar alimlere o dönemde. Cahil abidler yüzünden helak olur. Yine başka bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır kıyamette. Tanıdıkları ona sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün derler. O da insanlara günahtır yapmayın der, kendim yapardım. Bunu görüyor muyuz? Aynısıyla görüyoruz bugün. Adamı yani bir kısmını tabii tenzih ederiz. Hepsi böyle değil de. Bir kısım sahtekarlar çıkıyor. Şöyle yapın, böyle yapın anlatıyor. Hatta Kur'an'dan ayetler söylüyor. Arapçalarını biliyorlar, ezbere biliyorlar. Bakıyorsun kendi hayatına, yapmıyor. Bakın nitekim hadiste diyor ki, sana dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azabı düştün derler. O da insanlara günahtır, yapmayın der. Kendim yapardım diyor. Yapın dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum der. Buhari'den hadis. İşte tam bu dönemin özelliğini bildiriyor. Yobazlık da çok büyük bir tehlike. Yani nasıl Darwinizm büyük bir yobazlık ve büyük bir tehlike. Darwinizm de bir yobazlık türü. Çünkü 3000-4000 yıl öncesine giden bir pagan dini. Muazzam bir yobazlık. Yani bilimle falan alakası yok. Aynı şekilde böyle bir yobazlık sistemine de Peygamberimiz dikkat çekiyor. Ve Mehdi'ye karşı mücadele edeceklerini ama elindeki ilim kılıncına boyun eğeceklerini. Yani bilimsel delillere, Kur'an'dan getirdiği delillere, hadislerden getirdiği delillere boyun eğeceklerini bildiriyor. Nitekim hadiste bu zorlu bir mücadele olacak ama önüne diyor dağ geçse, önüne dağ çıksa diyor ezip geçecek onu diyor. Yani hiçbir şekilde, hiçbir mücadele, yapacakları insanların kuracakları tuzaklar Hazreti Mehdi'yi durduramıyor. Mutlaka onu bilimsel delillerle fikren çökertiyor ve güzel ahlakın hakim olmasına vesile oluyor. Hatta bütün yobazlık sistemini kaldırıyor. Çünkü yobazlık öyle bir sistem ki mesela şimdi günümüzde terör var, radikalizm var, değil mi? Radikalizm nedir? Herhangi bir konuda böyle sert, kökten ani değişimleri savunmak ve bu yönde sert ve tavizsiz politika izlemek. Bakıyoruz bunların radikalizm denen bu sert, tavizsiz politika izlemenin, sert söylemlerde bulunmanın hem Müslümanlarda, hem Hristiyanlarda, hem Musevilikte ortaya çıktığını görüyoruz. Nedir bunun kökeni diye baktığımızda hep Darwinizm çıkıyor karşımıza. Çünkü Darwinizm dine eklemeler ve çıkarmalar yapılması ve Darwinizm kökenli olarak müthiş bir yobazlık sistemi meydana getirildi. 1400 yıldır oluştu bu. Yani son dönemde en şiddetlisini görüyoruz zaten bunu. Yobazlık sistemi. Yani gerçekten Kur'an'la ilgisi olmayan, gerçek dinle ilgisi olmayan bir sistem bu. Ve münafıkların bu sistemde Peygamberimiz önde olacağını söylüyor. 70 bin diyor sarıklı alim diyor. Mehdiye'de karşı mücadele edecek diyor. İşte bunun kökeninde bu iki tür yobazlık var. Darwinizm ve günümüzdeki bu din dışı olan yobazlık sistemi. Bunların bilimsel delillerle ortadan kaldırılması işte bütün radikalizmi, terörü, mesela diyorlar ya hani İslami terör, İslami terör olmaz ki. Müslüman hiçbir zaman masum insanı öldürmez. Evet. Şiddetin kökenine bakıyorsunuz, bu adamların Batı ülkelerinde Darwinist, materyalist eğitimden çıktığını görüyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii bunun üstüne de bir yobazlık sistemi var. Bununla birlikte bu tip adamların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Mesela adam gidiyor, üstüne bomba takıyor. Ben diyor Müslümanım diyor. Adı da Müslüman bir ismi olabiliyor. Mesela Ömer oluyor, Hasan oluyor ismi. Gidiyor bir alışveriş merkezini bombalıyor. Orada masum insanları kol paramparça edip öldürüyor. Çoluk, çocuk, Müslüman, Hristiyan, Musevi hepsini öldürüyor. Şimdi bunun Müslümanlıkla alakası var mı? Tabii ki yok. Allah diyor ki bakın bir masum insanı öldüren diyor tüm insanlığı öldürmüş gibidir diyor. Bir insanın, masum insanın hayatını kurtaran, bir insanın hayatını kurtaran da diyor tüm insanlığı kurtarmış gibidir diyor Allah. Kendi nefislerinizi öldürmeyin diyor. İntihar haram Kur'an'a göre. Yani intiharın hiçbir haklı nedeni yok. Hiçbir durumda siz intihar edemiyorsunuz. Haram. Kendi nefislerinizi öldürmeyin diyor Allah. Bitti. İşte adam diyor ki ben diyor Müslümanım diyor. İntihar bombacısı oluyor, öldürüyor. Demek ki Müslüman değil. Bir insan ya Müslüman olur ya terörist olur. Müslüman terörist olmaz. Ama bunun işte eğitimle gerçek Kur'an'ın anlatılması ve yobazlık sisteminin ve Darwinizm ortadan bilimsel olarak ortadan kaldırılmasıyla çözülecek bir konu bu. Yoksa polisi tedbirlerle çözülecek bir konu değil. İşte Mehdi bu görevi yapıyor. Allah Mehdi'sini gönderiyor. Gerçek yani dini aslına döndürüyor. Döndürür diyor Peygamber Efendimiz. Asr-ı Saadet dönemindeki gibi yani mezhepleri kaldırıyor. Bütün tarikatlar, cemaatler Hazreti Mehdi'ye bağlanıyor. Bütün bidatleri, hurafeleri kaldırıyor. Evet. Gerçek anlamda, gerçek Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi sadece Kur'an'la din yaşanıyor. Peygamberimizin tefsirleriyle Hazreti Mehdi döneminde. O da işte bütün yobazlığın sonunu getiriyor. Allah Kur'an yeterli diyor zaten Kur'an'da. Kur'an'ı yaşayın diyor Allah. Kur'an'ın yeterli olduğunu çok sayıda ayette bildiriyor Allah. Onun için Peygamberimiz döneminde zaten sadece Kur'an yaşanmıştı. Peygamberimizin tefsirleriyle. Hazreti Mehdi onun sünnetiyle Kur'an'ı gerçek Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi yaşatacak dini inşallah.
Evet, hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem her yaptığını o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah cahiliye temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O İslam'ı yeniden baştan alacaktır. Aynen.
İşte bu İslam dünyasında oluşan bu olaylar da hep öyle oldu zaten. Bakın Darwinizm Osmanlı'ya girdi, Osmanlı'yı çökertti. Osmanlı aydınlarının önemli bir kısmı Darwinist oldular, Osmanlı çöktü. Ondan sonra Darwinizm Irak'ı kontrol etti, Suriye'yi kontrol etti, Mısır'ı, Tunus, Cezayir, Fas, hepsi bütün bölgeyi kontrol etti. Ne oldu? Mısır sosyalist, Marksist, Darwinist, materyalist oldu. Nasır döneminde biliyoruz böyle. Orada Arap sosyalizmi, komünizmi ılımlı bir şekli. Komünizmle yani zaten. Ve Darwinist ve materyalist bir rejim orada oluştu. İnsanlar ezdi. İşte Hüsnü Mübarek de onun dönemi. Yani o dönem. Mısır halkında ayaklanmalar başladı şimdi. Kaddafi nedir? Komünist, Marksist, Darwinist, materyalist. Yeşil kitabı vardı. Arap sosyalizmi dedi. Arap ırkçılığını getirdiler. O da ezdi insanları. Bütün o bölge değişti. Filistin sol, Marksist, Darwinist, materyalisti. Hatta sol terörist kampları vardı. Orada bizim Türkiye'den teröristler gidip orada eğitim görüp geri dönüyorlardı. Türkiye'de eylem yapıyorlardı. O derece komünisti. Hep kan dökme ve zulüm var dikkat ederseniz. Saddam dönemi öyle. Bütün ülkelere baktığınızda bunu görüyorsunuz İslam dünyasında. Bu yüzden işte bu radikalizm ve İslami terör adı altında terörizm ortaya çıktı. İslami terör diye bir şey yok, yoksa Kur'an'a göre haram masum insanları öldürmek. Bu işte eğitimle düzelebiliyor. Radikalizm aynı şekilde. Radikal söylemler, yani sert, tavizsiz, kızgın bakıyorsunuz. Böyle son derece kinli, kızgın, insanlara kin ve nefret dolu bir stil, radikalizm var yani. Bu Kur'an'a uygun mu? Tabii ki değil. Kur'an'da Allah diyor ki, kullarıma diyor, sözün en güzelini söylemelerini söyle diyor. En güzel söz. Kitap ehliyle en güzel bir dışında mücadele etmeyin diyor. Hazreti Musa'yı Allah Firavun'a gönderiyor. Firavun'a yumuşak söz söyle diyor. Firavun en azgın dönemi, psikopatı o dönemin. Değil mi Firavun? Allah diyor ki Hazreti Musa'ya, Firavun'u cehenneme attığını biliyor Allah. Ama diyor ona yumuşak söz söyle. Belki diyor bakarsın diyor, iç titreyerek korkar diyor. Tövbe eder belki diyor, yani iman eder. Ama etmeyeceğini biliyor Allah. Ama Müslüman'ın stili bu, Allah'ın istediği. Yumuşak ve sözün en güzeliyle iyilikten iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Yani siz dini tebliğ ediyorsunuz, Darwinizmin geçersizliğini anlatıyorsunuz. Ama ona inanıyor inanmıyor kendi elinde. Dinde zorlama yoktur diyor Allah, haram. Tam fikir özgürlüğü var yani böyle. Hatta hocamızın bakın söylediği çok önemli bir nokta var. Bütün hepsini öğretilir diyor insanlara. Yani siz insanlara Darwinizmi, materyalizmi, satanizmi, Hinduizmi, Budizmi, ondan sonra aynı zamanda tabii İslamiyet, Musevilik, Hristiyanlık, hepsini anlatırsınız. Her şeyi bilinmesi gerekir diyor bir Müslümanın. Yani çok eğitimi çok geniş kapsamlı olacak böyle. Faşizmi de bilecek, komünizmi de bilecek, hepsini bilecek. Bundan sonra ama tabii siz Darwinizmi anlatırken Darwinizmin geçersizliği olan bilimsel delilleri de anlatırsınız. Yani proteinlerin oluşmasının imkansızlığı ve gerçek fosilleri gösterirsiniz. Fotoğrafların, fosillerin kendileri, 350 milyon tane fosil var. Darwinizmin oluşması imkansız. Ondan sonra istediğine inansın. Zaten inanmaz Darwinizmi. Ama komünizmi de anlatırsınız kapsamlı olarak. Neden geçersiz olduğunu, Darwinizmin geçersizliğini anlatırsınız. Materyalizmin geçersizliğini, adam komünist de olmaz zaten. Olursa da kendi bilir. Yani ona göre Allah hesabını verir. Ama eğitim böyle olur. Fikir özgürlüğü vardır, baskı olmaz. Dinde zorlama yoktur diyor çünkü Allah. İşte Mehdiyet döneminin özelliği bu. Tam fikir özgürlüğü olacak, tam güzellik olacak. Bilimde, estetikte, sanatta muazzam bir gelişme ve gerçek anlamda demokrasi, hiç görülmediği gibi. Yani insanlar neye inanması istiyorsa inanacağı şekilde serbest bırakılacaklar. Evet. Halbuki günümüzde bu var mı? Kesinlikle yok. Mesela diyorlar ya bazen komünizm fikir özgürlüğü getirir diye. Komünizm muazzam bir baskı sistemi. Adamları bütün komünist rejimlerde istisnasız hep doğradılar. Sen hele bir komünist rejimde çık, komünizme karşı bir itirazda bulun. Hemen kafanı gözünü patlatıp kafanı kopartıyorlar, kafana sıkıp bırakıyorlar. Her yerde böyle. Çünkü komünizmin bir özelliği var. Komünizm fikir özgürlüğü verdiği anda yıkılır. Nitekim bu Rusya döneminde de böyle oldu. Değil mi? Gorbaçov döneminde komünizmi eleştiren, komünizm aksaklığını ortaya koyan bir takım şeyleri ortaya getirdikleri anda komünizm pat diye yıkıldı, çöktü gitti. Çünkü komünizm din düşmanıdır. Dine asla izin vermez. Çünkü dine izin verdiği zaman o zaman ne oluyor? Darwinizm geçersizliğini ortaya koyan bilimsel delilleri çıkartıyorsunuz. Siz Darwinizm geçersizliğini anlatıyorsunuz. Bu diyalektik materyalizm de yıkıyor aynı zamanda. Materyalizm geçersizliğini anlattığınız halde. Komünizmi kim inanır o zaman? Komünizm çöküyor. Komünizm çökmemek için muazzam bir zor ve baskı sistemi meydana getirir. Ama kafasını gözünü patlatarak, kolunu bacağını kopararak, olmaz, kafasını kesererek. Nitekim 150 milyon insanı katlettiler komünizmi ayakta tutabilmek için. Mao 60 milyon adamı kesti. Stalin 20 milyon adamı kesti. Bu Vietnam'da böyle oldu, Küba'da böyle oldu, Güney Amerika'da böyle oldu. Her yerde böyle oldu bütün komünist rejimlerde. Onun için komünizmde fikir özgürlüğü olmaz. Faşizmde de olmaz. Hitler milyonlarca adamı doğradı. Değil mi? Kiliseleri yıktı, camileri yıktı. Her yerde bu böyle olur, komünist ve faşist. Fikir özgürlüğü sadece dinde oluyor, Mehdiyet döneminde. Serbest bırakılıyor insanlar ama doğrusu anlatılarak serbest bırakılıyor. İnşallah.
Evet, programımızın sonuna geldik bugün. Bir hatırlatma yapalım. Saat 22'de akşam Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programını TV Kayseri, Samsun, Aks TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Ben Onur Hocama, Cem Hocama ve Oktar Hocama teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.